Evet değerli izleyiciler, Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Altı Hocam, Oktar Hocam, Nisa Hanım ve Yasemin Hanım'la birlikte ben Ender Balıkaya programımızda karşınızda olacağız. Bugün Ahir Zaman ve Yaratılış Delillerini, Kur'an'ın mucizelerini anlatacağız. Yine çok önemli konularımız var değil mi Oktar Hocam? Siz de sanırım...
Evet inşallah. Damarlardaki gizli haberci nitrik oksitle başlayalım inşallah. Nitrik oksit insan vücudundaki bir molekülden bahsediyoruz. İnsan vücudunda doğal olarak üretilen bir hormondur. Bir nitrojen ile bir oksijen atomunun bileşiminden meydana geliyor. Bu molekül sinir, dolaşım, savunma, solunum ve üreme sistemlerinin hayati fonksiyonların düzenlenmesinde stratejik bir rol oynuyor. Çok önemli görevleri var. Şimdi devam edelim. Nitrik oksit damarlarımızda gevşetici olarak görev yapıyor. Böylelikle kanın damarlarda rahat bir şekilde akmasını ve tüm organlarımızda rahat bir şekilde dolaşmasını sağlıyor. Örneğin mesela spor yaparken damarların genişleyerek artan kan ihtiyacının sağlanması veya yaralanma sonrasında daralarak kanamanın azaltılması nitrik oksitteki kusursuz yaratılışın bir sonucu. Bu nasıl oluyor? Nitrik oksidin üretim merkezi endotel hücresidir. Endotel damarın içindeki hücre. Endotel hücresi nitrik oksit molekülünü üretmek için hangi kimyasal maddeden ne oranda kullanması gerektiğini çok iyi biliyor. Hiç hatasız bir sistem. Yanlış veya hatalı bir üretim söz konusu olmaz. Örneğin nitrik oksit yerine güldürücü gaz olarak bilinen nitroz oksit, ki arasında bakın bir tane N farkı var. Yani nitrojen farkı var. Biri NO, biri N2O üretmez. Endotel hücreleri gerekenden az haberci üretseydi damarlarımız daralır, kan basıncımız hızla yükselirdi. Bu da kalp krizine yol açardı. Fazla üretim yapsaydı bu sefer de damarlarımız aşırı genişler, kan basıncımız düşer. Bu da şok durumuna neden olurdu. Yani her iki durumda da öldürücü olurdu. Tam olması gerektiği kadar üretiliyor. Bu tabii çok büyük bir mucize. Nitrik oksit damarları nasıl gevşetiyor? Bu zincirleme işleminin nasıl geliştiğini daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki şemayı inceleyelim. Bakın buradaki şemada görüyoruz. Kan damarı içerisinde ilerleyen uyarı iletici hormonlar. Hücre zarı nitrik oksit üretimine başlıyor. Ondan sonra nitrik oksit molekülü düz kas hücrelerine ulaşıyor. Bunlar kas hücreleri. Damarlardaki kas hücreleri. Siklik GMP diye bir molekül üretiliyor. Enzimi miyozine gider ve miyozini harekete geçirir. Ve kas hücreleri gevşer. Yani bakın zincirleme bir reaksiyon var burada. Kan damarı içerisinde hormon üretimi oluyor. Bu nitrik oksit üretimine başlıyor. Ondan sonra kas hücrelerini etki ediyor ve kasları gevşeterek kan basıncının düşmesine sebep oluyor. Bu zincirleme işlemin devam edelim. Nitrik oksit molekülünün hızı günümüzün internet teknolojisiyle veya e-mail yoluyla iletişim kurmaya çağrıştırıyor. Nitrik oksit adeta elektronik posta sistemi gibi hareket ediyor. Büyük bir süratle çok sayıda mesajı yerlerine iletir. Nitrik oksit molekülleri 10 saniye gibi kısa bir süre içinde görevlerini tamamlayarak parçalanırlar. Yani görev süresi çok kısa. 10 saniyede bütün görevini yerine getiriyor. Uzun olsaydı ne olurdu? Uzun olsaydı tamamen kontrolsüz bir durum ortaya çıkardı. Uzun süre kas gevşetmesi demek. Çünkü kas gevşetmesi her durumda aynı olmuyor. Mesela spor yaparken, mesela uyurken hepsinde farklı oranlarda olması gerekiyor. Uzun süreli olsaydı hiçbir duruma adapte olamazdık. Büyük bir şok yaşardık, ölümle neticelenirdi. Nitrik oksit molekülleri 10 saniye gibi kısa bir süre içinde görevlerini tamamlayarak parçalanıyor. Böylece vücutta birikerek zararlı yan etkiler meydana getirmezler. Buraya kadar anlattıklarımızda özetleyecek olursak, enzimlerin faaliyetleri sonucunda kas hücreleri içinde kalsiyum konsantrasyonu azalır. Ve bu da liflerin ayrılmasına ve kas hücrelerinin gevşemesine yol açar. Böylece damarlar genişler, aşağıdaki genişlemiş damar görülmektedir. Tabii bu kusursuz bir denge, bu dengenin yaratıcısı var. Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Çünkü tam olması gerektiği yerde, yani niye vücutta başka bir yerde üretilmiyor? Kas hücrelerinin, damar hücrelerinin içerisinde üretiliyor. Çünkü damarlarla ilgili bir fonksiyonu var. O damarları gevşetici özelliği nereden biliniyor? İlk insandan itibaren o DNA'da kodlanmış olarak var ve üretilmesi gerekiyor mutlaka. Zaten üretiliyor. Üretilmezse hayat olmuyor, gördük. Kas hücrelerinin gevşememesi daralması veya aşırı genişlemesi mutlaka ölümle neticeleniyor. Her iki durumda da, yani fazla üretilmesi de üretilmemesi de ölüme götürüyor. Demek ki bu dengeyi, nitrik oksidin özelliklerini bilen, kas hücrelerini ona uyumlu olarak yaratan Allah inşallah.
Evet. Evet hocam, çok önemli bir konudan bahsettik, asitlerden. Şimdi ben de yine bu mucizelerden birini anlatacağım. Aside karşı formül üreten moleküller. Şimdi biz yemek yediğimizde midemizden sindirilen besinler bağırsaklara giderken çok güçlü asitler var bunların içinde. Fakat bu asitler 12 parmak bağırsağına çok büyük zararlar verebiliyor. Peki nasıl oluyor da bu 12 parmak bağırsağı etkilenmiyor? Şimdi görüntülerimiz var, onlarla birlikte daha açıklayıcı olacak, bunu anlatalım izleyicilerimize. Şimdi 12 parmak bağırsağına mideden besinlerle birlikte gelen asitlerin oranı tehlikeli bir boyuta ulaştığında bağırsağın duvarındaki hücrelerden sekretin adlı bir hormon salgılanmaya başlıyor. Sekretin hormonu kana karışarak pankreasa geliyor ve enzim salgılaması için pankreası yardıma çağırıyor. 12 parmak bağırsağının tehlikede olduğunu sekretin hormonu aracılığıyla öğrenen pankreas bazı molekülleri bu belgeye gönderiyor. Bu moleküller mide asidini etkisiz hale getiriyor ve 12 parmak bağırsağını koruyor. İnsan hayatı için önemli olan bu işlemler nasıl gerçekleşiyor? Bağırsak hücrelerinin ihtiyacı olan maddenin pankreasta bulunduğunu bilmeleri pankreası harekete geçirecek maddenin formülünden haberdar olmaları. Aynı şekilde pankreasın da bağırsaktan gelen mesajı anlayarak ilgili molekülleri salgılamaya başlaması Rabbimizin yarattığı benzersiz ve mucizevi işlemlerdir. Burada bağırsak hücreleri için kullandığımız bilmek, haberdar olmak gibi fiilleri insan bedeninde gerçekleşen olayları daha iyi vurgulamak için kullanıyoruz. Yoksa akıl sahibi her insanın da takdir edeceği gibi bir hücrenin düşünmesi, iradeye sahip olması ve kararlar vermesi, başka bir organın özelliklerinden haberdar olması, formüller üretebilmesi kesinlikle mümkün değil. Hücreleri bu özelliklerle birlikte yaratan sonsuz ilim sahibi Yüce Allah'tır. Akıl ve vicdan sahibi bir insan için kainatın her detayında Yüce Rabbimizin sonsuz aklını ve üstün ilimlerinin delilleri bulunmaktadır. Şimdi burada görüyoruz bu mucizevi durum. Az önce hocamın anlattığı gibi bu konuda da gerçekten mucizevi bir durum var. Bunların aklı yok, işte buna karar verelim, işte asit geliyor bunu düzenleyelim gibi bir durum yok. Ama vücut müthiş bir dengeyle bunu sürdürüyor. 12 parmak bağırsağının böyle bir yapıya sahip olmamasına rağmen bu asitlerden etkilenmiyor. Ve vücut devam ediyor işlevini yapmaya. Bu da mükemmel bir yaratılışı gösteriyor zaten, değil mi?
Ama biz hiçbir şeyin farkında değiliz. Biz gayet rahat hayatımızı sürüyoruz. Evet. Bize hiçbir sıkıntısı yok. Değil mi? O hayatımız için gerekli, mutlaka yaşamımız için gerekli olan faaliyetlere hiç biz katılıyor muyuz? Hiçbir şey yapmıyoruz bakın. Yani eğer katılıyor olsak bunlara, biz idare ediyor olsak, yani yüzlerce, binlerce şeyle aynı anda ilgilenmemiz gerekir.
Ve büyük hatalar olurdu.
Hayır ya, böyle bir şeye yani muktedir olmamız zaten mümkün değil. Ama yani yaşamda bu kadar gayet rahat gitmesi, hiçbir şeyin kendiliğinden gitmediğini teşhis etmek, bilmek çok önemli. Allah bize çok rahat, güzel bir yaşam sürdürüyor. Gayet güzel fonksiyonlarımızı yapıyoruz. Bizim hiç haberimiz olmadan vücudumuzda binlerce çok hassas, yaşam için gerekli denge kendiliğinden olmuyor. Bakın biz kendiliğimizden güzel bir hayat yaşıyoruz gibi duruyoruz ama içeride fizik laboratuvarları var, kimya laboratuvarları var. Her şeyi tanıyan, bilen moleküller var. Yani profesör gibi moleküller. Hatta daha da üstün yani. Böyle ordinaryüs profesör. Hani insanla kıyaslayarak diye söylüyorum. Yani müthiş akıl sahibi, müthiş şuur sahibi, kanı tanıyor, kalsiyumu tanıyor. İşte dengeleri biliyor. Az olursa vücutta zarar olacağını, insanın hayatı tehlikeye geçireceğini biliyor.
Onu ayrıştırıyor.
Yani ama bu sıvıdan, et parçasından, proteinden oluşmuş. Yani canlı bile değil. Bunlar onu yapabilir mi? Mümkün mü? Yani o kadar hassas dengeleri, hayat için gerekli bu kadar hassas dengeleri onların yapmadığı, bize bırakılsa biz yapamayacağımıza göre akıllı, şuurlu olarak insanlar, akılsız, şuursuz moleküllerin hayatı devam ettirdiğini ve muhteşem işler yaptığını düşünmek zaten mümkün değil. O yüzden biz yaşadığımızda her an bizi yaşatanın Allah olduğunu bilmemiz çok önemli. Çünkü çok olağanüstü mekanizmalar İnşallah. Her evet. an tecelli ediyor. Bakın kendi kendine bırakılmış yürüyen bir sistem de değil. Çünkü her an Allah'ın kontrolü olmasa orada en ufak bir hassas dengedeki bozukluk insanın hayatının bitmesi demek oluyor.
Evet.
Bu nasıl olabilir? Bu ancak her an bir kontrol, her an bir kontrol ve her an bir yaratılışla olabilir. Cenab-ı Allah her an bize o üstün kudreti ve sonsuz ilmiyle hayat veriyor, onları sürdürüyor ve o şekilde hem kendi gücü ve kudretini böylece görmüş oluyoruz hem de Allah'a şükrediyoruz. O yüzden bu iman hakikatlerini, yani biyoloji dersi gibi gelebilir, yani böyle nitrik ositten bahsediyoruz, hani lisede okunur ama o şekilde değil. Allah'ın bize verdiği çok büyük bir nimet ve ne anlama geldiğini bilerek dinlemek ve öyle anlatmak çok önemli. Bunu hocamız, Allah razı olsun, 30 yıldır bu şekilde iman hakikati olarak, yani bu anlattığımız nitrik oksidin işte kalsiyum dengesini ayarlamasının, pankreasın muhteşem faaliyetlerin, şöyle dinlemek gerekiyor. Allah'ın her an müthiş bir yaratışla insanı yarattığını ve o her şeye hakim olduğunu bilmek. Buradaki pankreasın görevi bu. Pankreasın fiziki bir görevi var ama aynı zamanda bize Allah'ın sonsuz gücünü gösteren daha önemli bir görevi var. Yani insanın bakış açısından.
Evet.
O nedenle öyle dinlemek ve onu gördüğümüzde hakikaten Allah'ı yüceltmek, Allah'ın büyüklüğünü kavramak, oradaki detaydaki sanat ve incelikler bize Allah'ın sonsuz gücünü çok daha iyi kavramamıza vesile oluyor.
Evet.
Allah'ın izniyle.
Hocam şöyle bir durum da var aslında. Biz bunları inceledikten sonra şeyi görebiliyoruz. Ne kadar kompleks, mucizevi, kendi içinde ne kadar birbiriyle bileşen ve üstün bir yapının olduğunu görüyoruz vücudumuzla ilgili. Onun için aslında bu mucizeleri görmek de aslında bilimle oluyor. Bir bilim ne yapıyor bize? Bunları görmemize sağlıyor.
Evet.
Bu mükemmellikleri tespit etmemize sağlıyor, değil mi?
Bir yaratıcının varlığını kesin olarak kanıtlıyor. Yani hem Darwinizmi yerle bir ediyor hem de kusursuz bir yaratılış. Hakikaten bilimdeki ilerlemeler her geçen gün insanları daha çok hayrete düşürüyor. Şimdi hep birlikte bir daha bakalım. Mesela midede asit var. Asit yani o kadar güçlü ki böyle bir jileti bile sindirebiliyor. O kadar güçlü bir asit. Yani içine ne gelirse sindirebilecek güçlü bir asit var. Peki mide etten mideyi nasıl sindirmiyor? Bu şimdi çok büyük bir mucize. Yani jileti bile sindiremiyor ama mideyi sindiremiyor. Çünkü mide özel koruma altına alınmış. Sadece o asit içine besin geldiğinde proteinle, mesela proteinli bir besin geliyor diyelim. Asit salgılanıyor. O asit o proteini parçalayacak enzimleri aktive ediyor. Şimdi o proteini parçalayacak olan enzim mide de proteinden yapıldığı için mideyi de metabolize ediyor olması lazım. Asidin de mideyi deliyor olması lazım. Bu oluyor, hastalık olarak oluyor da. Allah hastalıkta da eksikliği gösteriyor ama normal sağlıklı bir insanda midenin içi özel koruyucu bir tabakayla kaplı. Asidin kontrol, salgılanması kontrol altına alınmış. Dolayısıyla kendi kendini sindiremiyor. O protein de sadece asidin varlığında aktif hale geçtiği için, yani içine dolayısıyla besin geldiği zaman aktif hale geçtiği için, sadece içine besin geldiğinde, etli bir besin yediğimizde mesela faaliyete geçiyor. O zaman faaliyette bulunduğu için de mideyi sindiremiyor. Biraz önce gördük, 12 parmak bağırsağında durum böyle değil. Asitten koruyacak bir mekanizma yok. Bu sefer Allah orada da bir hormon yaratmış. Sekretin diye hormon, senin biraz önce anlattığın evet. Hormon. Bu sefer o salgılanıyor. Pankreastan, bakın kaç tane zincirleme, apayrı bir organdan başka hormonları yardıma çağırıyor. O salgılanınca onlar salgılanıyor. Ama bu salgılanmadan onlar salgılanmıyor. Bu sefer onlar salgılanıp gelip 12 parmak bağırsağını koruyorlar.
Evet.
Bu kadar da değil. Ondan sonra bağırsaklara geliyor. Bağırsaklarda kapkaranlık bir ortamda en ince ayrıntısına kadar metabolize ediliyor. Mesela proteinler amino asitlere parçalanıyor. Orada metaller özel olarak emiliyor. Demirin emilimi var. Bunların hepsi bağırsak sisteminde gerçekleşiyor. Kapkaranlık bir ortamda atomlara ayırdılıyorlar. Onu vücuda gerektiği kadar alıyorlar. Yani bu çok hayret verici ki daha ne hayret verici detaylar var. Yani biz tabii yüzeyel anlatıyoruz. Çok detaya da fazla girmemek için. Ama detaya inildiğinde çok ihtişamlı bir yaratılış var maşallah.
Evet.
Maşallah. Nasıl devam edelim hocam? Bir...
Evet. Devam ederken o zaman yer çekimiyle devam edelim.
Evet, yer çekimleri, hassas dengelerin dünyadaki hassas dengelere bakın.
Evet, dünyadaki, yani şimdi vücudumuzda çok hassas dengeler var ama Allah gözünüzü çevirip gezdirin diyor. Hiçbir çatlaklık göremezsiniz. Şeytandan Allah'a sığınırız. Nereye baksak çok hassas bir denge, muhteşem bir nizam ve intizam görüyoruz. Bu yaratılışın kanıtıdır. Çünkü bir yerde bir düzen varsa mutlaka o düzenin koruyup kollanan yaratıcısı vardır. Allah'ın yarattığını gösteriyor. Demek ki hiç tesadüf, evrimcilerin veya materyalistlerin iddia ettiği gibi öyle maddenin kendi kendini organize etmesi. Şimdi materyalizm iddiası bu. Madde diyorlar kendi kendini organize edip bundan muhteşem bu sistemler ortaya çıktı. O sekretin hormonu ortaya çıktı. Pankreastaki hormonları yardıma çağırıyor. Midenin kendi asidinden koruma sistemleri var. Ya bu kadar ipe sapa gelmez bir pagan dini Darwinizm. Halbuki bilim bize tam tersini söylüyor. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Yer çekimi kuvvetindeki hassas ölçü. Yer çekimi kuvveti sayısal olarak tam da şu an içinde yaşadığımız evrenin oluşabilmesine olanak verecek bir sabit değere sahiptir. Ne fazla bakın ne eksik. Eğer yer çekimi sabiti şimdikinden biraz daha fazla olsaydı yıldızların oluşumu daha kısa sürede gerçekleşecek ve uzaydaki en küçük yıldızın dahi kütlesi bizim güneşimizin en az 1.4 katı büyüklüğünde olacaktı. Tabii bu da bütün dengeleri alt üst ediyor. Bu tür büyük yıldızlar ise o derece hızlı ve kararsız biçimde yanarlar ki etraflarındaki gezegenlerde hayatı oluşturacak şartların meydana gelmesi imkansız. İmkansızdır. Yaşam için ancak bizim güneşimizin küçüklüğünde yıldızlara ihtiyaç vardır. Yer çekimi sabiti şimdikinden biraz daha büyük olsaydı evrendeki büyük yıldızların hepsi birer kara deliğe dönüşmüş olacaktı. Bu arada en küçük gezegenlerdeki yer çekimi dahi o kadar güçlü olacaktı ki böceklerden daha büyük hiçbir nesne ayakta kalmayı başaramayacaktı. Eğer yer çekimi sabiti biraz daha küçük olsaydı o zaman da uzaydaki bütün yıldızlar en fazla bizim güneşimizin 0.8'i büyüklüğünde bir kütleye sahip olacaklardı. Bu küçüklükteki yıldızlar her ne kadar etraflarındaki gezegenlerde hayatı destekleyecek uzun ölçüde uzun ve kararlı biçimde yansalar da bu sefer gezegenleri ve canlılığı oluşturacak ağır elementler evrende oluşamayacaklardı. Sonsuz kudret sahibi olan Allah içinde yaşadığımız evreni olağanüstü bir düzen ve tam bir uyum içinde yaratmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırız. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir, herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir, o göz umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Allah, hiçbir uyumsuzluk göremezsin diyor. Hakikaten bilimsel olarak hiçbir uyumsuzluk yok. Bakın her şey tam olması gerektiği gibi, bu çok önemli. Tam olması gerektiği gibi ne fazla olabiliyor ne eksik olabiliyor. Mesela yer çekimi biraz fazla olsa hayat olmuyor, evren olmuyor. Biraz eksik olsa yine olmuyor. İşte o hormonun biraz farklı olsa olmuyor, böyle olsa olmuyor. Nitrik oksit biraz fazla olsa olmuyor, olmasa olmuyor. Bunların hepsi böyle trilyonlarca sayılabilir inşallah. Hepsi mükemmel ve tam olması gerektiği gibi. İşte Allah'ın ayette bakın gözünü çevirip gözdir. Hiçbir eksiklik, çatlaklık, kusur göremezsin diyor Allah. Maşallah. Muhteşem bir yaratılış var.
Yani kainatın yaratılışı, yani göklerin ve yerin yaratılışı çok büyüktür diyor Allah. Yani onlara bakmamızı da söylüyor. Hiçbir uyumsuzluk göremezsin diyor. Gözlemlememizi istiyor. Yani bilimin getirdiği sonuçları görmemizi istiyor Cenab-ı Allah. Hakikaten kainat 15 milyar yıl önce yoktu. Bakın dünya yoktu. Samanyolu galaksisi, güneş bunların hiçbiri yoktu. Allah yoktan var etti. Her şeyi yoktan var etti. Şimdi onu bilim Big Bang isimli teoriyle hakikaten yoktan var edildiğini kanıtladı. Delilleriyle hem de kanıtladı bilim dünyası. 15 milyar yıl önce şöyle diyorlar. İşte sıfır hacim sonsuz yoğunlukta bir şeyin patlaması sonucu. Yani sıfır hacim ne demek? Yok. Demek yani hacmi yoksa yoktur. Yani yokluktur aslında. Sonsuz yoğunluk onlar bilimsel terimler kullanıyorlar. Yani yokluktan bir anda madde oluştu. Kainat yaratıldı diyorlar. Şimdi 200 milyar kainatta bizim galaksimiz Samanyolu galaksisi. Dünya gibi dünyanın büyüklüğünü düşün. İşte ayı düşünün. Yörüngedeki gezegenleri düşünün. 200 milyar tane böyle yıldız var. Samanyolu galaksisinde sadece 200 milyar tane yıldız. Evrende Samanyolu gibi 200 milyar tane galaksi var. Her birinin içinde 100 milyarlarca yıldız var. Bakın bize tabii ucu bucağı yani biz düşünemiyoruz o büyüklüğü. Sonsuz yani büyüklüğü ve küçüklüğü tabii beynimizin fonksiyonları tam algılamaya müsait evet. olmuyor ama çok büyük bir evren. Şimdi o patlamadan sonra evrende, düşünün, normalde kendi kendine bir şey oluyorsa düzensizlik olur. Yoktan madde var ediliyor. Oradan galaksiler oluşuyor. Samanyolu galaksisinde yörüngeli olan gezegenler oluşuyor. Hayat için güneş oluşuyor. Dünya oluşuyor. Yer çekimi konuyor. Dünyada su yaratılıyor. Suyun kaldırma kuvveti oluyor. Canlılar oluyor. Yani
dünyanın konumu, bulunduğu yer belki biraz geride, biraz arkada, biraz güneşe yakın olsa yine hayat olmayacak. Yine muhteşem bir.
O kadar hassas dengeler var ki yani dünyanın sadece açısı bile önemli. O da özel bir açıda. İşte 23 derece bir açısı var. Ona göre mevsimler oluyor. Yoksa sadece buzul olsa yine hiçbir şey olmaz. Yani hayat için binlerce, belki milyonlarca özel hassas denge olması gerekiyor. Bizim rahat rahat nefes alabilmemiz için. Ondan sonra mesela başka gezegenlere gidiyor uzay bilimciler, değil mi? Orada hayat yapamıyorlar. Neden? Çünkü uygun şartlar, ortam yok. Dünyada nasıl var? Değil mi? Oh ne güzel nefes alıyoruz mesela. Oradaki oksijen oranı ayarlı, işte azot oranı ayarlı. Ciğerlerimiz nasıl onu kavruyor? O da ona uygun yaratılmış. Yani yoktan kainat var edilmiş. Ve hassas dengelerle, milyonlarca hassas dengeyle Allah bize uygun yaşamamız için uygun bir ortam yaratmış. Bunu tesadüf yapabilir mi? Tesadüf bir patlamada ne olur? Herhangi bir patlama görüyoruz işte. Dağılmış. Zarar, bozulma ve maddenin zaten kanununda vardır. Düzensizliğe gider madde. Bıraktığın zaman bozulur. Değil mi? Herhangi bir şeyi bırak. Birkaç yıl sonra gel bakalım. Ya bir meyveyi bırak. Zaten bir hafta sonra gel ne hale geliyor? Veyahut bir yapıyı bırak birkaç sene sonra zaten doğal şartlarda bozuluyor. Evet. Mesela bir ev düşünelim. Deniz kenarında bir ev. Siz onu birkaç sene bırakın, geldiğinizde çok daha nefis bir köşk haline gelir mi o? Gelmez.
Çürümeye başlar.
Bozulur. Rutubetten şeyleri, belki duvar, hatta evi bile bulamayabilirsiniz yani doğal şartlarda. Hep maddenin bozulmaya gidişi, düzensizliğe doğru gidişi vardır kanunda, ama bir bakıyoruz her şey düzenliliğe doğru gidiyor. Bu yani üstün kudret ve güç sahibi Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Başka türlü olmaz. Madde yok olur gider, düzensizliğe gider ve hayat ortaya çıkmaz. Mümkün değil. Ve milyonlarca dengeyle oluşturuluyor o hayat bizim için. Yani dünya özel olarak Allah dünyayı insan için yaratmış. İnsan da orada dünyada imtihan oluyor. İmtihanı için yaratmış Cenab-ı Allah. Ve özel yaratmış. Çok hassas dengelerle ve Kur'an'da da evrenin yoktan var edildiğini söylüyor. Bilim şu anda bunu keşfederek Kur'an'ın 1400 sonra yıl sonra anlaşılan, yani hicri olarak söylüyorum, bir mucizesi ortaya çıkmış oluyor bilimsel olarak. Mesela evren şu anda genişliyor aynı zamanda. Bunu ancak biz 20. yüzyılın başlarında keşfedebildik. Hubble teleskobu bulundu, yapıldı. Onunla yıldızlar gözlendi. Bir bakıldı ki bütün yıldızlar birbirinden uzaklaşıyor. Biz bir süre evvel, yani 15 milyar yıl evvel, birbirine yakın ve tek bir yerden, bir büyük patlamayla, Big Bang denilen büyük patlamayla olduğu anlaşıldı ve evrenin, yıldızların verdiği ışık renginden yıldızların hepsinin birbirinden sürekli uzaklaştığı anlaşıldı. Şimdi Kur'an'da bakıyoruz, Zariyat suresinde ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor: şüphesiz ki göğü biz bina ettik ve onu genişleticiyiz diyor Allah. Evreni, göğü genişlettiğinden bahsediyor Kur'an'da. İnsanlık daha bunu 20. yüzyılda yeni buldu. Ve baktı, bu 1400 sene evvel indirilmiş Kur'an'da var. Bunu kim söyleyebilir? Bunu kim bilebilir zaten? Bunu ancak Allah söyleyebilir. O yüzden bilimin şu anda ulaştığı sonuçlar, ki Kur'an mucizeleri yüzlerce var. Kur'anmucizeleri.com internet adresinden buna ulaşabilirler kardeşlerimiz. Sayın hocamızın bu konuda kitapları da var. Kur'an Mucizeleri 1, 2, 3, Harun Yahya Ork'tan temin edebilirler isterlerse. Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu, hak kitap olduğunun bilimsel delilleri oluştu çağımızda inşallah. Ve başka mucizeleri de var. Kelime tekrarları var.
Evet, evet.
Edebi mucizesi var. Kur'an'ın çok yönlü mucizeleri var Allah'ın izniyle.
Evet, şimdi ben de o konuya gelmek istiyorum. Siz bahsettiniz önce bu mucizelerden, işte dünyanın yaratılışından, işte bu mükemmel dengeden, oksijenden, hepsi mükemmel bir dengesi var. Dediğimiz gibi bunlar 1400 sene öncesinden söyleniyor bize zaten. Kur'an'da bu mucizeler var. Bunlardan bir tanesi de sizin dediğiniz gibi Kur'an'da 365 gün 365 kere tekrar var. Şimdi bununla ilgili slaytlarımız var. Onlar gelirse daha açıklayıcı olacak. Kur'an mucizeleri. Kur'an'da biliyorsunuz gün kelimesi 365 defa geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de bir gün, Arapçası yev, kelimesi 365 defa geçmektedir. Dünyanın güneş etrafında tam bir kez dönüşü 365 gün sürer. Kur'an'da 365 defa, yani bir gün kelimesinin geçiyor olması çok önemli bir bulgudur. Çünkü dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar öncesinden bilgi verilmektedir. Dünya ile güneş arasındaki 365 günlük astronomik döngü Kur'an'da açık bir şekilde belirtilmektedir. Şimdi burada görüyoruz. Burada görüyoruz şimdi işte şu bilimsel yöntemler ancak bizim bunları keşfetmemize sağlıyor. Yani 1400 yıl önce biliyorsunuz bilim zaten yok denecek seviyede. O dönemde bunlar söyleniyor. Şimdi işte biz özellikle son yıllarda biz bu mucizeleri keşfetmeye başlıyoruz. Tabii Kur'an'da da bunların belirtilmiş olması, bildirilmiş olması yani ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor aslında, değil mi?
Evet. Olaylar. Yani şimdi insan bakıyor mesela böyle çok ülfet oluyor böyle alışkanlık. Mesela doğduğumuz andan itibaren hep gün var. Sabah oluyor, akşam oluyor. Değil mi? Güneşin doğduğunu görüyoruz, battığını görüyoruz. İşte 365 gün dünyanın etrafında, güneşin etrafında dönme süresi. Fakat derin düşündüğünde aslında muazzam hayret verici bir şey. Yani güneşin etrafında 10 üzeri 24, yani 24 sıfırlı bir sayı. Bu 12 sıfır trilyon yapıyor, 15 sıfır katrilyon yapıyor. Ya adı olmayan bir sayı böyle işte kentrilyon mu oluyor, kaç oluyor? O kadar ağırlıktaki dünya uzay boşluğunda, yani boşlukta, tamamen boşluk olan bir yerde güneş gibi böyle dev bir yıldızın etrafında dönüyor. Ve kendi etrafında da dönüyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Yani dünyada siz havada herhangi bir şeyi bir şeyin etrafında döndürebilir misiniz? Hiç şaşırmadan. Ya mümkün değil, değil mi? Aşağı düşer, içine kapanır. Yani mıknatısla gibi çekse böyle içine çökecek. Yoksa fırlayıp gider. Ya da yer çekimi aşağı düşer. Yer çekimi olmasa da bile döndüremezsiniz zaten. Öyle bir şey olmaz. Bağlı olmadan, yani bir şeyle bağlı olması lazım. Dünya güneş etrafında dönüyor. Kimse şaşırmıyor buna. Ve 4.6 milyar yıldır hep aynı rotayı tuturmuş. Evet. Yani 28 kilometrede bir de 2.8 milimetre şey diyor, doğrudan sapıyor. Bakın 28 kilometrede düşünün, 28 kilometreyi şehrin bir ucundan bir ucuna bir mesafe. Onun içinde 2.8 milimetre, 2 milimetre, 2.8 insan gösteremez bile. Yani özel ölçüm aleti gerekir. Bir sapmaya uğruyor. Hiç şaşmıyor bu. 4.6 milyar yıldır hiç şaşmıyor. Yani kendi etrafında da dönüyor. Bakın 10 üzeri 24 sıfırlı ton ağırlığındaki dünya. Ve ne fırlayıp uzaya gidiyor ne güneşin içine çöküyor. Bu da yeterli değil. İkisi birlikte, yani toplam olarak saatte 900 bin kilometre hızla hareket ediyoruz şu anda. Uzay boşluğunda. Ve en ufak bir sarsılma. Şimdi mesela araba kullanan biri, değil mi? Biliriz araba kullandığımız zaman 150-200 km'ye çıkınca insan elleri titrer. Evet. Pür dikkat böyle en ufak bir hata yapmamaya çalışır. 150-200 km. Evet. Saatte 900 bin km hızla dev dünya böyle, dev güneşin etrafında döne döne gidiyor böyle. Saatte 900 bin km uzay boşluğunda gidiyoruz. En ufak bir sarsıntı yok. Yani mesela ufak bir böyle frenleme olsa, yani bu frenleme derken fren yapma değil de mesela hızı yavaşlasa dünyanın, bütün insanlar fırlayıp uzaya giderlerdi böyle. Biraz daha hızlansa, hızı değişse, yani biraz daha hızlansa, hani araba koltuğunda nasıl insan geriye kaykılır ya böyle gaza bastığınız zaman, şu o 900 bin kilometrelik hızda biraz böyle bir değişiklik olsa bütün çatır çatır bütün kemikleri kırılırdı insanın. Hiç sarsıntı yok, şey yok. 4.6 milyar yıldır böyle mükemmel bir şekilde gidiyor. Ve insanlar da, bazı insanlar da kalkıp buna, bu kendi kendine oldu diyor. Çok rahat bir şekilde böyle. Tabii diyor, yani diyor, maddenin böyle bir özelliği vardır diyor. Yani atomlar diyor bir araya gelmişler diyor. Böyle bir şey düşünmüşler diyor. Böyle bir şey kontrol ediyorlar diyor. Ne kadar mantığa aykırı, bilime aykırı, değil mi? Bakın bu zaten bilime aykırılığını hepsi de çok iyi biliyor. Mesela Darwin diyor ki, Darwinizm için, yani tesadüfü ilah edinen bu pagan dini, her şeyin tesadüfen olduğunu savunan, Teorim diyor sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası diyor. Yani onun hiçbir değeri olmadığını söylüyor zaten Darwin. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? E tabii ki yok paçavranın bir kıymeti. Yani insan biraz derin düşündüğünde aslında yaratıcının varlığını anlamak, yani dinin varlığını kavramak öyle komplike bir konu değil. Çok sade, düz mantıkla, yani insan çocuk düşündüğü anda zaten yaratıldığı çok açık. Her şeyin korunup kollandığı. Değil mi? Yani dünyanın güneşin etrafında hangi hızla döndüğünü bilmeye de gerek yok. Genetik de bilmeye gerek yok. Moleküler biyolojide bilse iyi oluyor tabii. İnsanın imanı artıyor. Çünkü çok detaylı yaratılış var. Fakat yaratılış çok açık. Darwinizmin geçersizliği de çok açık. Buna rağmen %99'unun da dünyanın Darwinizm gibi bir saçmalığa kanmış olması da çok büyük bir mucize. Yani o da büyük bir mucize. Yani %99'u dünyanın bu şeye inandı. Hatta öyle oluyor ki bazen Darwinist'e ya diyorsun olur mu öyle şey diyorsun. Yani bir protein bile tesadüfen oluşmaz. Ki tesadüfen hiçbir şey oluşmaz. Her şeyin bir amacı vardır. E tabii ki yani yaratılışın bütün canlı sistemlerinin de bir amacı vardır. Fosiller de böyle söylüyor. İşte genetik de böyle söylüyor dediğin zaman bir de kızıyor. Böyle damarları falan çıkıyor böyle. Köpürüyor. Onu savunmaya çalışıyor böyle o saçmalığı. Yani saçma olduğunu bile bile. Bu da büyük bir mucize. Allah'ın yarattığının delili aslında demişti hocamız. Yani Allah dilediği için böyle koskoca adamların böyle saçmalığa inanması mucizesi oluyor. Yoksa çocuk bile inanmaz buna. Mümkün değil. Yani tesadüfen olduğuna. Yani hiçbir şey, mesela bir kalem tesadüfen olur mu? Tabii ki olmaz. Yani çünkü kalemin amacı var. Her şeyin bir amacı var. Bilgisayarın amacı var, bardağın amacı var. Ama diyorlar insanın amacı yok. Bu da süper mantığa aykırı. Tabii ki insanın da bir amacı var. Allah söylüyor onu zaten. Burası imtihan yeri olarak yaratılmış. Allah'a kulluk etmek için yarattım ben sizi diyor Allah. Kur'an'da bildiriyor. E din de çok açık o zaman. Yani yaratıcı varsa insan mutlaka sorumlu demektir o. Yani tesadüf değil mi? Tesadüfen olduğu iddia ediyorlar. Tabii ki tesadüf değil. Bilimsel deliller aksini gösteriyor. Bir yaratıcı var ve insan da sorumlu olmuş oluyor. Çünkü sonsuz hayat var. Allah sonsuz var olduğu için sonsuz ahiret hayatı var. Mutlaka sorumluluk var. Değil mi? Bu dünyanın da bir amacı var. Yani çok açık bir şekilde insan biraz düşününce bu gerçekler ortaya çıkıyor inşallah.
Evet. Hayvanlarda da sizin için ibretler vardır diyor. Cenab-ı Allah onları da inceliyoruz. Allah'a çok şükür onlarda da müthiş özellikler görüyoruz. Her zaman hocamızın anlattığı birçok kitabında iman hakikatlerine yönelik Kur'an'daki canlılar ve diğer canlıları üstün mekanizmalarla yarattığı canlıları inceliyoruz ve insandaki gibi hakikaten çok mükemmel canlılar var. Su samuru bunlardan biri örneğin. Doktor hocam sen şeyi su samuru ile ilgili resimleri gösterirsen onları da anlatalım.
Evet.
Gerçekten onlar da mucizevi canlılar, onların özellikleri.
Suda yaşayıp ıslanmayan canlı su samuru. Hayatının büyük kısmını suda geçiren memeli hayvanlardan biridir. Suda yaşayan diğer memelilerden farklı olarak kendilerini sıcak tutacak vücut yağlarına sahip değildirler. Soğuğa karşı etkili bir zırh, kürk mucizesi. Su samurlarının soğuktan korunmalarını sağlayan tek unsur kalın kürkleridir. Kürkü oluşturan tüyler adeta hayvanı üşümekten ve ıslanmaktan koruyan bir zırh gibidir. Bu nedenle de günlerce derileri ıslanmadan suda yüzebilirler. Olağanüstü yalıtım teknik yeteneğine sahip tüyler. Su samurlarının kürkleri iki çeşit tüyden meydana gelir. Tüylerin bir bölümü diğerlerinden daha kısadır. Alt yüzeyde bulunan kısa tüyler derinin yüzeyini örümcek ağı gibi sararak su girişini engeller. Uzun tüyler ise kısaları saklar. Ayrıca tüyler birbirine geçecek biçimde plakalar şeklinde düzenlenmişlerdir. Bu da hayvanın vücudunun sudan daha iyi korunmasını sağlar.
Boyu yaklaşık 60 santim uzunluğunda olan su samurunun 30 santim uzunluğunda sağlam beyazlı bir kuyruğu vardır. Kuyruk, su samuru yüzerken kürek ve dümen görevi görmektedir. Su samuru yuvasını akarsuların veya bataklıkların yanı başına kazar. Fakat yuvanın giriş deliği daima suyun içindedir. Bu sayede suya dalamayan hayvanların yuvaya girme olasılığı ortadan kalkmış olur. Susamurlarının kısa ayaklarının dibindeki ufak pençelerinin 5 parmağı vardır. Bu parmakların bir zarla birbirine bağlanmış olması pençelerin düzeyini geliştirir. Bu perde ayaklar samurların usta birer yüzücü olmasını sağlar. Bulanık suda dahi avlanabilmelerinin sırrı yüzündeki bıyıklarıdır. Bu bıyıklar dokunmaya karşı oldukça duyarlı olduklarından avlanacağı balıkların yüzerken su içerisinde meydana getirdiği titreşimleri algılayabilmektedir. Güçlü bir koku alma duyuları vardır. Bu özelliklerini genelde karada avlanmak, iletişim kurmak ve tehlikeyi sezmek için kullanırlar. Kafatasının üstüne yerleştirilmiş olan gözleri ve burun delikleri suya yarı dalmış durumda yüzerken yüzeyde yukarısını görebilme ve nefes alabilme imkanı sağlar. Su altında burun deliklerini ve kulaklarını kapatma özelliği vardır. Bu işi uzun tüylerinin yardımıyla başarırlar.
Maşallah. Yani hayvanlardaki iman hakikatleri de değil mi? Samurlar, diğer canlılar. Mesela baraj yapıyorlar. Muhteşem bir baraj. Mimari özellik gösteriyorlar. Yani kim baraj yapabilir? Baraj çok az sayıda mimar da yani mühendis de baraj yapamaz. Yani yapabilir daha doğrusu. Baraj yapmak için çok üstün bir teknoloji gerekiyor değil mi? Ama samurlar yapabiliyor mesela baraj. Ve doğuştan bu yeteneğe sahipler. Ağaçları teker teker böyle ısrarla kesiyorlar. Hepsini sürüklüyorlar, getiriyorlar nehirde ve tam olması gerektiği gibi yani özel bir eğimle suyu durduracak şekilde baraj yapıyorlar. İşte yuvaları mesela yuvanın girişini alttan yapıyor. Niye? Çok özel bir sebep orada düşünülüyor yani bir düşünmüş şey var. Suya dalamayan bir canlı o yuvanın içerisine giremesin diye. Yukarı yapsa giren çıkan belli olmayacak. Her değil mi? Kaplan da girer, aslan da girer, hepsi girer içeri. Fakat alttan yapınca olmuyor. Giremiyorlar. Dolayısıyla yani bu akıl tabii mesela samur bunu doğar doğmaz böyle yaptığı için ona ait olan bir akıl değil, ona ilham ediliyor. Çünkü her yavru samur dünyanın her yerinde aynı özellikle dünyaya geliyor. Demek ki Allah tarafından ilham ediliyor. Bu da yaratılışın çok kesin net bir delili, üstün akıl göstermeleri canlıların inşallah.
Maşallah. Bu arada sorular da geliyor Oktar Hocam. Ekranda da görüyorsunuz yaratılış delilleri @a9.com.tr'den izleyicilerimiz bize soru yöneltebilirler. Tekin bir tane soru var önümde. Selamun aleyküm. Ya aleyküm selam. Yayınlarınızı fırsat buldukça izliyorum. Anlattıklarınız güzel ama bir konuda size katılmıyorum. Evrim teorisini sanki Kur'an'a aykırı bir şey gibi anlatıyorsunuz ama Kur'an'da evrim teorisi vardır diyor izleyicimiz. Allah tavır tavır yarattığını bildirir canlıları. Kur'an'a göre evrim vardır ama evrimi Allah yaratır diyor. İşte Müslümanları Darwinizmin etkilediği en olumsuz nokta bu oldu. Şimdi bugüne kadar hocamızdan önce kimse evrim teorisine karşı çıkamamış. Bir kere bilim sözü altında, işte evrim bilimdir kandırmacası altında hakikaten Müslümanları ezik hale getirmişler açıkçası. Ve ayrıca böyle adeta Darwinizme inanmazsan bilime inanmıyorsun. O zaman sen yobazsın neticesi. Yani kısa yoldan söylüyorum. Bu hale getirdikleri için o zaman ne yapalım? Biz de onların dediğine inanalım. Bari madem evrim bilim, biz de bilime inanmazsak bizi yobaz şey yapıyorlar. O zaman bilim ne diyorsa inanalım başlığı altında. Evrime inandırmışlar Müslümanları. Bakın yani hakikaten Bediüzzaman Hazretleri'nin sözü gerçekten aklıma geldikçe önemini daha iyi anlıyorum. Mehdi'nin vazifelerini sayıyor Üstad Hazretleri. Birinci vazifesi diyor, işte fen ve felsefe ile diyor, yani bilimle, Darwinizm yani maddiyün tabiyün felsefesini, yani Darwinizmi ve materyalizmi tam susturacak tarzda bir faaliyet yapacak diyor ve her şeyden önce bunu yapacak diyor ve ehli imanın imanını muhafaza etmektir diyor, dalalete gitmesini önlemektir diyor. Bakın yani evrim şunu savunuyor, evrim her şey tesadüfen oldu diyor. Yani yaratıcının, Cenab-ı Allah'ın varlığını inkar eden bir teori olarak dünyanın gündemine getirildi ve insanları öyle kandırıldı. Sen bir kere Darwinizme tamam var dedin mi, bir kere onların o anlamda şeyin tuzağına düşmüş oluyorsun. Ve bu Müslümanların arasında yayıldı mı, kimi diyecek ki evrim varsa o zaman tamam, o zaman her şey kendi kendine olabiliyor demek ki. Birçok Müslüman da o zaman imanını zedelenecek. Belki imansız olacak. Her şey tesadüfen oluyorsa demek ki o zaman dünyada tesadüf, her şey tesadüf, hiçbir şuur yok, bilinç yok, imtihan yok. Demek ki ben o zaman öyle yaşayayım. İşte yani bu zihniyeti oturtmak için bir kere bu tuzak gündeme getirilmiş. Yani Müslümanlar arasında bu tehlike çok büyük bir şekilde baş gösterdi. Bakın yani hocamız müdahale etmese, 30 yıldır bu evrim teorisinin geçersizliğini anlatmasa gerçekten Müslümanların ne hale düşeceğini imani yönden burada örnekle görmüş oluyoruz. Kur'an, bir kere Kur'an'ı çok iyi anlaması gerekiyor böyle bir şeyle karşılaşan kardeşlerimiz. Kur'an'da Allah yarattığını söylüyor ve Allah ol der oluverir diyor. Bazı ayetler var, o ayetleri evrime yormaya çalışıyorlar. Allah tabii imtihan gereği onlara ayetleri farklı yorumlayacak gibi bir şey oluşmuş onlarda, zihniyet oluşmuş. Mesela bak kardeşimiz diyor ki tavır tavır yarattığını bildirir canlıdır diyor. Ayet onu kastetmiyor. Ayetteki tavır tavır, bakın ayeti okuyayım. Nuh suresi 13-14. ayetler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah'tan bir vakara ummuyorsunuz? Oysa o sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır. Şimdi evrime meyilli olan kardeşlerimiz bu tavır tavırı sanki daha önce maymun, ondan evvel işte sürüngen, ondan evvel şeymiş gibi yoruyorlar. Hiç ayetin böyle bir ifadesi olabilir mi? Bu nasıl bir yani tespit veya tefsir diyeyim? Bakın tavır tavır, etvar kelimesi, yani halet, durum anlamına gelen tavru kelimesinin çoğulu birincisi. Ve başka ayette de geçmiyor bu tavır kelimesi bu şekilde. Bu aşamalar tavır tavır kastedilen ayette insanın sperm olarak ulaştığı anne rahminde gösterdiği gelişmeleri kastediyor. Önce embriyo oluyor, ondan sonra ardından bir et parçası kıldık diyor Allah. Doğa önce de bir sperm. Ondan önce zaten hiçbir şey. Ve oradaki merhaleleri anlatan bir kelime. Etvar, hale ve durum. Tavır tavır bunu gösteriyor. Önce sperm, ondan sonra zigot oluyor. Ondan sonra embriyo ana rahminde. Sonra bir çiğnem et parçası diyor Allah. Ve sonra kemikleri giydirdik. En son insan olarak yaratıyor Allah. İşte tavır tavırdan kasıt bu. Bir su damlası mahiyetinde gibi, Allah başka ayetlerde de öyle söylüyor. O da sperme işaret eden bir ayet. Bakın İnsan suresi 1. ayet. Gerçek şu ki insanın üzerinden daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken uzun zamanlardan bir süre geçti. Bunu da bu şekilde, bu ayeti de evrime delil varmış gibi, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken ifadesini sanki daha önce hayvanmış, yani işte evrimin bir merhamelisiymiş gibi anlıyorlar. Çok büyük yanılgı, büyük yanlış. Ayetin ifade ettiği o değil. İslam alimlerinin tefsirlerini okusunlar kardeşlerimiz bu konuda. Ne anlama geldiğini anlarlar. Örneğin Ömer Nasuhi Bilmen, eski Diyanet İşleri Başkanı'dır. Ve çok mükemmel bir tefsir yapmıştır. İlmihali de vardır aynı zamanda. Ve bütün Ehl-i Sünnet Müslümanlar da Ömer Nasuhi Bilmen'in o ilmihalinden istifade ederek fıkıh konusunu gayet iyi anlarlar. Örneğin Mehmet Ali hocamızın, Sayın Ömer rahmetli Nasuhi Bilmen'in sadeleştirmesi vardır ilmi halini. O kitaptan da öğrenebilirler. Bakın Ömer Nasuhi Bilmen ne diyor? Bu ayetler diyor Cenab-ı Hakk'ın insanlara hiç mevcut değilken, yani daha önce hiçken, sonra bir katre, bir damla sudan, bir topraktan ve çamurdan tasvir edilmiş bir ceset haline gelmesini ifade eder diyor. Bu zamanlarda insan denemez insana diyor. Ayetin kastettiği budur diyor. Nitekim diğer ayetlerde de öyle. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirine baksınlar kardeşlerimiz. Mesela İnsan suresi 2. ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Şimdi o zihniyetteki insanlar buradaki sudan yaratmayı, işte evrimde sudan başladı, moleküller kendi kendine oluştu gibi bir bilim dışı olan ve gerçeği olmayan bir şeye yormaya çalışıyorlar. Halbuki ayet bunu ifade etmiyor. Eğer kendileri anlayamıyorlarsa, büyük İslam alimlerinden Atatürk'ün Kur'an tefsiri yaptırdığı Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, mesela bakın nasıl açıklamış onu. Şu şekilde yaratıldı, bir nutfeden diyor Allah ayette. Nutfe esasen saf suya denir diyor. Erkeğin suyuna da nutfe denilmiştir. Dolayısıyla su ile, yani nutfe ile meni eş anlamlı odur diyor ve dökülen meniden bir nutfe. Kastedilen su odur diyor ve karmaşık bir su. Zigot da aynı bir damla su gibi. Erkekten gelen kromozomlarla kadındaki kromozomlar ikisi birlikte orada karışıyor. 23-23, 46 oluyor mesela. Allah ona işaret ediyor. Sperme oluşan zigota açıkça ifade ediyor. Bakın burada bununla ilgili en az 10 tane ayet ve açıklamasını söyleyebilirim. Ancak vaktimiz açısından en iyisi ben kardeşimize internet adresi vereyim. kurandarvinizmiyalanlıyor.com. Buraya girsin, ayetlerle tefsirlerini açıklamalar olarak, kaynaklı olarak hepsini okusun. Ben teker teker okuyabilirim. Ancak bir kısmını şimdi o kardeşimizin söylediği tavır tavır ayetiyle birlikte 2-3 ayet daha ekleyerek ifade ettim. Ancak hocamızın kitabı var, Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor isimli. Harun Yahya Ork'tan girip onu da indirebilir kardeşimiz. Veyahut internet sitesi olan kurandarwinizmiyalanlıyor.com'a girip tamamını okuyabilir. Orada bütün ayetler tefsirleriyle var. Kur'an'da yoktan var ediliş var. Her şeyi Allah yoktan var ediyor. Allah ol der, oluverir diyor Allah'ın izniyle.
Ya burada hocamızın getirdiği çok önemli deliller var. Tabii Kur'an'da evrimle hiç alakası yok. Evrim yani bir türün diğer türe yavaş yavaş değişikliklerle tesadüfen değiştiğini iddia ediyor. Yani bu ayetlerde, okuduğu ayetlerde hocamın Kur'an'da böyle bir şey kesinlikle yok. Yani bir kere tavır tavır yaratılış, yani yaratılış merhaleleri, embriyolojik değişimlerin evrimle hiçbir alakası yok. Her canlı anne karnında bir hücreden başlıyor. Sonra hücre topluluğu oluyor, embriyo oluyor, değil mi? Ondan sonra o canlı doğuyor, meydana geliyor. İnsan şeyini düşünelim. Bunun evrimle alakası yok. Yani bir türün diğer türe denişimi yok. Sudan yaratılışta bir damla sudan yarattı. Oradan meni sıvısına işaret var. Doğrudan anlamını düşünsek bile, o anlamı zaten çıkmıyor bu ayetten de. Sudan yaratılışı düşünsek, o da var Kur'an'da. Zaten sudan yarattığını bildiriyor Allah. Bütün canlıların vücudu, mesela insan vücudunun %70'i sudan oluşuyor. Ve bütün canlılarda bu şekilde. İnşallah. Aynı zamanda, bakın şimdi şöyle bir etkinin altında kalıyorlar. Darwinistler çoğunluk, biz de çoğunluğa uyalım. Allah da Kur'an'da çoğunluğun iman etmeyeceğini bildiriyor. Yani çoğunluğa göre davranmaz Müslüman. Müslüman haktan yanadır. Yani bir kişi bile kalsa haktan yana olur. Müslüman çoğunluğa göre hareket etmez. Darwinizm bir pagan dinidir. Allah'ın varlığını inkar eden. Şimdi bu kişiler de bu tuzağa düşen. Çünkü şeytan da sizi Allah ile aldattığını bildiriyor Allah. Allah ile aldatmasın diyor. Darwinistler direkt sen Darwinist ol, Allah'ı inkar et demiyorlar. Ya diyorlar yani bilimle din çatışmıyor, işte Darwinizmle bilimsel Kur'an'da da var bu aslında deyip zorlamayla Kur'an'a uydurmaya çalışıyorlar. Yani Darwinizmi İslamlaştırmaya çalışıyorlar. Bu olacak şey değil, bir pagan din, Allah'ın varlığını inkar eden bir felsefe zaten. Bakın Kur'an'da şimdi naturalizmin etkisinde kalıyorlar, yani şunu zannediyorlar. Doğa kanunları vardır, tabiat kanunları, bunlar sabittir ve değişmez. Haşa, dolayısıyla da Allah'ın haşa bununla yaratmaya ihtiyacı varmış gibi. Yani uzun zamanlar geçecek, önce işte proteinler bir araya gelecek tesadüfen, ondan sonra hücre, böyle bir konu yok. Allah ol der oluverir diyor. Melekler ve cinler var Kur'an'da, evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki değil, yani melekler ve cinler Allah'ın ol demesiyle yoktan var ediliyorlar. Hazreti Musa asasını atıyor, bu çok önemli delil Kur'an'dan bakın. Allah'ın ol demesiyle yaratılış delilleri bunlar. Hazreti, bu kardeşimiz de dinliyorsa şimdi Kur'an'da var olan bir şey bu, Allah'ın bildirdiği. Hazreti Musa asasını atıyor. Tahta, yani cansız atomlardan yapılan asa, Kur'an'da Allah bildiriyor, bir anda canlı yılana dönüşüyor. Bakın tahta bir anda canlıya dönüşüyor. Milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş tesadüfen mi oluyor bu? Allah'ın ol demesiyle bir anda oluyor. Allah Hazreti Musa'ya yılanı tut diyor, tuttuğu anda yine asa haline geliyor. Ama yılanı yaratması için Allah'ın asaya da ihtiyacı yok. O bir güzellik olarak yaratılıyor. Bunun dışında Hazreti İsa'ya Allah çamurdan kuş biçiminde bir şey, şekil vermesini istiyor çamura. Kuş gibi şekil veriyor. Üfürdüğü zaman da birdenbire canlı kuş haline geliyor. Burada evrim mi var? Yok. Allah ol demesiyle bir anda cansız çamur canlı bir kuş haline geliyor. Uçan, yumurtlayan bir kuş haline geliyor. Allah cennette huriler var. Bakın vildanlar var, gılmanlar var. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki hayır. Cennette tahtlar var. Ağır atlastan işlenmiş giysiler var. Değil mi? Yastıklar var, cennet köşkleri var. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki hayır. Yani Kur'an'da evrimle ilgili en ufak bir ifade yok. ya bir türün diğer türe deniştiğine dair. Aksine hep bakın dikkat ederseniz hep yoktan var ediliş var. Tahtanın yılana dönüşmesi, çamurun kuşa dönüşmesi, değil mi? Melekler ve cinler hepsi yoktan var edilmiş. Çünkü Allah ol der, o da hemen oluverir diyor. Nitekim Hazreti Adem'i yaratırken de Allah çamura, kile, porselen gibi böyle insan şeklinde bir biçim verdiğini söylüyor. Ve onunla Allah'ın ruhunun üfürmesiyle bir anda Hazreti Adem oluyor. Tek bir anda yaratılış var. Dolayısıyla evrimin Kur'an'la hiçbir ilgisi yok. Kur'an evrimi yalanlıyor. Tam tersine yani ani yaratılışın, yoktan var edilişin delilleri var. Mesela evrende, kainatta yoktan var ediliyor. Bir anda oluyor inşallah. Bu da Kur'an'da var. Dolayısıyla Kur'an evrimi tamamen yalanlıyor. Bir de bilimsel deliller yalanlıyor. Yani şimdi Kur'an'da var diyor. Peki niye fosil yok o zaman? Yani Allah evrimle yaratabilir miydi? Tabii ki yaratabilirdi Allah evrimle. O da Allah'ın yaratmasıyla olabilir ancak. Yani bir canlıdan yavaş yavaş başka bir canlıya dönüşüm sadece Allah'ın yaratılış mucizesiyle olur. Sonsuz gücüyle olabilirdi. Bunun fosilleri olurdu her tarafta. 350 milyon tane fosil var. Bir tane bile yok. Yani Kur'an da yalanlıyor. Bilim de yalanlıyor. Ne zorlamanın alemi ne o zaman? İşte bu bir tuzak. Yani Müslümanların bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Ama bile bile böyle bir şey yani Darwinizmi İslamlaştırmaya çalışmakta o da çok pasifist böyle mağlubiyetçi bir tavır olur. Ya çoğunluk buna aman biz çoğunluğa aykırı hareket etmeyelim. Bunu kabul edelim. Tamam yanlış doğru bizi ilgilendirmez. Kur'an'da da var diyelim. Bu çok yani o zaman kardeşimizi tenzih ederim de çirkin ve mağlubiyetçi bir tavır olur. Böyle olmaz Müslüman. Bakın hocamız çatır çatır ezdi bilimsel delillerle Kur'an'dan getirdiği delillerle. Yeryüzünde belini kırdı. Beli kırılmış Darwinizm. Darwinizm yok oluyor. Hala bazı kimseler Darwinizmi İslamlaştırmaya çalışıyor. Bu olmaz tabii. Bu yanlış olur.
Evet, evet, ikinci bölümde devam edelim inşallah. Şimdi kısa bir aramız var. Sonra yine birlikteyiz inşallah.
Evet değerli izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan önce hocam bir konuya devam ediyoruz. Sanırım söylemek istediği birkaç bir şey daha var herhalde konuyla ilgili.
Tabii çok önemli bir konu bu. Kur'an Darwinizmi kesin olarak yalanlıyor. Bunun delillerini gördük. Hocamızın Kur'an Darwinizmi yalanlıyor kitabından daha detaylı bilgi edinebilirler. Bilimsel deliller aniden ve yoktan yaratılışı gösteriyor, ispatlıyor bize. Böyle evrim falan yok. Allah evrimde yaratmamış. 350 milyon tane fosil var. Çok net olarak inşallah. Bir de çok önemli bir nokta var tabii. Müslümanların bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Çünkü Darwinizm bir pagan dini. Yani Allah'ın varlığını inkar eden bir din. Batıl bir din. Bunu Darwinistler söylüyor zaten. Yani sırf biz değil, Darwinistler söylüyor. Bakın diyor ki, Richard Dawkins'in ifadesi var. Darwin, entelektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır. Yani ateizm diyor, Darwinizm üzerine kuruludur diyor. Darwinizm olmazsa ateizm olmaz diyor. Ona dayanır diyor. Mesela Amerikan ateizmi geliştirme birliği başkanı var, Charles Smith. Bakın Amerikan ateizmi geliştirme birliği başkanı. Ne diyor biliyor musunuz? Evrim ateizmdir diyor. Yani evrim Allah'ın varlığını inkar ediyor. Dolayısıyla işte hak dinle pagan dini arasında bir orta yol falan olmaz. Öyle bir şey olmaz. Biz hak dinin savunucularıyız. Kur'an'a bakarız. Kur'an'da Allah yoktan var edici, sonsuz gücüyle ol demesiyle yarattığını bildiriyor. Onun delillerini gördük. Cansız maddenin nasıl canlıya dönüştüğünü Allah aniden Kur'an'da delilleri var. Melekler ve cinler var. Ve bilimsel delillerle tabii ki Allah yarattığı için hep Allah'ın bütün türleri tek tek yoktan var ettiğini gösteriyor. Yüz milyonlarca yıl önce, milyonlarca yıl önce bir canlı türü birdenbire ortaya çıkıyor eksiksiz olarak ve hiç değişmiyor. Yani kesinlikle evrim yok. Evrimleştirecek mekanizma da yaratmamış Allah. Genetik bilgi hep kopyalanarak bir nesilden nesile aktarılıyor. Genetik bilgide değişiklik yok baktığımız zaman. Onun için zaten fosillerde değişiklik yok milyonlarca yıl boyunca. Yani evrim falan yok. Bakın evrim ateizmdir diyor. Kimse bu tuzağa düşmesin. Hiçbir Müslüman bu tuzağa düşmesin. Çünkü Müslümanların imanını zayıflatır ve yok eder. Onun için bu Darwinizm Osmanlı'ya girdiği için Osmanlı çöktü, Müslümanlar ayrıldı, dünya kan gölüne döndü. Faşizm, komünizm, ırkçılık, terör ortaya çıktı. Bu Darwinizm, sapkın Darwinizm felsefesinden dolayı oldu bunlar.
Evet. Şimdi günümüzde 150 yıl sonra Darwin'den Darwinizm kesin olarak bilimsel net delillerle hocamız tarafından Allah razı olsun çökertilmiş durumda Allah'ın izniyle. Bakın Türkiye'de Allah'a inanma oranı %95. Yani evrimciler daha çok çok artık marjinal kalmış durumda ülkemizde. Tabii bu eskiden böyle değildi. Yani %50-50 idi 1970'lerin sonlarında 80'lerde. O zamanki sol Marksist akımlar Türkiye'yi de etkilemişti. Ve Osmanlı'nın yıkılışı da Darwinizme dayanıyor zaten. O fikirler Osmanlı aydınlarının içine girdi. Fikren bu girince ondan sonra zaten bu fikir yavaş yavaş içten çökertti ve Osmanlı'nın da almasına vesile oldu. 150 yıldır süren bütün acıların, savaşların kökeninde hep bu fikir var. Doğadaki mücadelenin toplumlara yansıtılması ve toplumların savaş ya da aynı toplum içinde sınıfların birbiriyle çöpüsü veya ırkların birbiriyle savaşları. Avrupa bundan yıkıldı yani bombalarla. Savaşların hep temel fikir kaynağı bu. Zaten o savaşları çıkartanlar da Darwinizme inandıklarını ve onun getirdiği o prensiplerin toplumlara uyarlanması gerektiğini düşünerek bunları yapmışlardır. Hepsi teker teker ifade ediyor. Marx da söylüyor, Hitler de söylüyor, Stalin de söylüyor, Mao da söylüyor, Lenin de söylüyor, terörist başı da söylüyor. Bunların hepsi Darwinizme inandığını açık açık ifade ediyorlar. Ve kendi ideolojilerinin temellerini oluşturduklarını da söylüyorlar. Hep bu zulümler, acılar, 1 milyar insanın 20. yüzyılda ölmesi, Müslümanların şehit olmasının kaynağında bu Darwinizm yatıyor. Darwinizmin getirdiği sonuç bu. Allah'ın izniyle. Ama bu çağda şu anda değişiyor. Allah'ın izniyle. Çünkü biraz evvel de söyledik, Bediüzzaman Hazretleri de Mehdi'nin birinci görevi olarak maddiyun ve tabiyun diyor. Yani materyalizm ve tabiatçılık diyor. Yani Darwinizm. Materyalizm ve Darwinizmi fen ve felsefe ile bilimsel yollarla tam olarak susturacaktır diyor. Bakın yarım veyahut tekrar canlanabileceği gibi değil. Çünkü daha evvel öyle olmuş. Yani yapılan bir çalışma da yapılmamış aslında. Böyle çok münferiden birer kitap çıkartılmış. Ama hiç dünyada etkisi olmamış. Sözü bile edilmiyor. Ama hocamızın kitabı Yaratılış Atlası Avrupa Konseyi parlamentosunda böyle yüksek bir şekilde yukarı tutularak başkan tarafından gösteriliyor. O da onun ne kadar yıkıcı onlar açısından Darwinizmi yıkıcı bir etkisi olduğunun ayrı bir göstergesi. Dolayısıyla bundan evvel kimse bunu yapamamış. Sayın hocamız dünyada bu fikri bilimsel olarak çökertti maşallah ve insanların imanına vesile oluyor. Bu çağımızın özelliği. Çünkü iman çağındayız. Çünkü Mehdi çağındayız. Mehdi'nin özelliği kendisi hidayet bulmuş. Allah tarafından hidayete erdirilmiş ve insanların hidayetine vesile olacak. Yani imanlarına, Allah'a olan imanlarına kavuşmasına vesile olacak kişi. Hicri 1400 yılında göreve başlayacağını söylüyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde. Bediüzzaman Hazretleri de aynı şekilde 1400'ü tekrarlıyor izahlarında Mehdi'nin çıkış tarihi olarak. Biz şu anda 1432'deyiz. Allah'ın izniyle. Bunu söyleyen bütün ehli sünnet İslam alimleri Mehdi'nin 1400'de göreve başladığını ve halen dünyada olduğunu şu an kabul ediyorlar, biliyorlar ve zikrediyorlar. Onlardan birini ben size söyleyeceğim. Şu andaki önemli yazarlardan ve tanınan birisi Müslüman camiada Hekimoğlu İsmail. Ömer Okçu esas adı ama Hekimoğlu İsmail ile kitaplarını yazan önemli bir alim mübarek abimiz. Bakın ifadelerini okuyorum. Diyor ki İslam'a hizmet edenler çeşitli manevi rütbede kimselerdir. Fakat Mehdilik makamı bunların en yücesidir. Hazreti Mehdi aleyhisselam cevapsız kalan sorulara müdellel yani kesin delillerle cevaplar verir. Hazreti Mehdi'nin her türlü konunun cevabını vereceğini Hekimoğlu İsmail ifade etmiş. Hakikaten de Mehdi aleyhisselam isimlerinden biridir. Birçok ismi vardır, sıfatı vardır. Onlardan biri de hüccettir. Yani delille konuşmasıdır. Verdiği delil kesin ve net ve tam açıklayıcı Hazreti Mehdi'nin. Onu ifade etmiş. Devam ediyor kendisi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da bulunduğu asra bir baş tabip gibi çıkar, hastalığı teşhis eder diyor. Hakikaten güzel anlatıyor hocamız maşallah. Yani çağın tüm dertlerine çare olacak Hazreti Mehdi. Onu ifade ediyor Allah'ın izniyle. Allah'ın vesile etmesiyle tabii inşallah. Acıları, savaşları bahsettiğimiz yoklukları, yoksullukları hep sona erdirecek. Kardeşliği hakim kılacak inşallah Hazreti Mehdi. Ve kalplerde yeniden sevgiyi yeşertecek. Dünyanın ihtiyacı olan en önemli konulardan biri. Allah sevgisinden kaynaklanan insan sevgisini, insanların muhtaç olduğu sevgiyi onlara öğretecek. Bir hadis-i şerifte onun sevgisinden içerler diyor. Yani insanları sevecek, canlıları, hayvanları, bitkileri, yaratılmışların her şeyi çok sevip insanların da aynı şekilde onları ve birbirlerini sevmesine vesile olacak. Allah'ın izniyle. Hekimoğlu İsmail devam ediyor. Diyor ki bakın 1980 yıllarında ise, bakın tarih çok önemli. 1980 demesi işte Hicri 1400, tam 1979'un sonunda başlıyor Hicri 1400, 1980 ile birlikte devam ediyor. 1980 demesi Mehdi'nin çıkış tarihi olan 1400'ü kastediyor. 1980 yıllarında ise kitleleri peşinden sürükleyen liderlerin kalmadığını, adeta güneşlerin batıp yıldızların kaldığını gördük. Çünkü 1980'de Hicri 15. asra girilmişti. Asrın başındaydık. Bu asrın mühim şahısları çocuk veya gençlik çağında. Bakın, mühim şahıs dediği Hazreti Mehdi. 1980'de Mehdi'nin gençlik çağında olduğunu söylüyor. Bu ifadenin aynısını Muhammed Raşit Eroğlu Hazretleri de söylemiş. Yanında bizzat bu sözü duyan Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri bunu ifade etmişti. Onu video film olarak da gösteriyoruz zaman zaman. Kendisi bizzat ve hatta oğlu şu anda Menzil Camiası'nın manevi önderi olarak Fezlettin Efendi de, o da şahittir. Beraberce bunu birçok defa da söylemiştir diyor. Ben de şahidim diyor. 1980'de Mehdi genç delikanlı idi diyor. Bakın, farklı bir camiadan ama Peygamber Efendimiz'in sözlerine vakıf, Mehdiyete vakıf bir başka isim olarak Hekimoğlu İsmail abimiz de aynı şeyi söylüyor. 1980 yılında diyor. O zaman mühim şahıs çocuk veya gençlik çağındaydı diyor. Yani Hazreti Mehdi dünyada ve gençlik çağındaydı 1980'de diyor. Öyleyse 2000 yılı önemlidir diye devam etmiş. Zaten 2000 yılının diyor önemi buradan ileri geliyor. Ya İslamiyet hakimiyet noktasında ortaya çıkacak veya insanlığını kaybeden insanlar bütün güçleriyle kıyameti arzu edecekler diyor Allah'ın izniyle. Tam tarih veriyor Hekimoğlu İsmail. Hicri 1400'ü, 1980'i Mehdi'nin göreve başlama tarihi olarak veriyor. Allah'ın izniyle genç yaşındayken İslam, Allah'ın varlığını, birliğini ve İslam ahlakının güzelliğini anlatmaya başladığı tarih olarak göreve başlangıç tarihi. Samimi bir şekilde Peygamberimizden duyduğu gibi, Bediüzzaman Hazretlerinden de öğrendiği gibi maşallah ifade etmiş. Mehdi'nin alametleri de zaten ayrı zamanda, evet, 150'ye yakını da evet, çıkmış durumda.
Aynen öyle hocam, dediğin gibi şimdi Peygamberimiz zaten ahir zaman döneminde olduğumuzu bütün her şekilde bize buyurmuştur, söylemiştir zaten. Bulunduğumuz dönemin ahir zaman dönemi olduğunu ve Hazreti Mehdi'nin geleceğini bize söylemiştir. Biz bunu nereden anlıyoruz? Programlarımızı hep anlattık. İşte Fırat'ın suyunun kesilmesi, İran-Irak savaşı, işte Afganistan'ın işgal edilmesi, işte Kabe'de kan dökülmesi gibi birçok şey yaşandı. Bu da ne anlamına geliyor? Hazreti Mehdi'nin artık geleceği, Hazreti Mehdi dönemi olduğunu bize çok açık şekilde söylüyor zaten. Evet. Ne buyuruyor? O bunlar olduğunda onu arayın, o zatı arayın ve bulun buyuruyor zaten. İnşallah. Şimdi biz bunları anlattık. Şimdi bir tane daha mucizelerden birini daha söyleyeceğiz. Şam, Irak ve Arabistan'da kargaşalar yaşanması. Şimdi onunla ilgili slaytlarımız var, gelirse. Şam, Irak, Arabistan'da kargaşalar yaşanması Hazreti Mehdi'nin çıkış alametidir. Peygamberimizin bir hadisini okumak istiyorum. Resulullah şöyle buyurmuştur. Öyle bela ve musibetler olacak ki hiçbir kimse sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek, Arabistan Yarımadası'nın elini ve ayağını bağlayacaktır. Onlar belayı bir tarafta def etmeye çalışırlarken diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır. Şimdi burada gazete küpürlerini görüyoruz. Tekrar görüntüye gelirse onlar. İşte görüyoruz burada. Irak'tan ders alın. Namlu Suriye'ye çevriliyor. Diğer bir gazete küpürü. İstikamet Suriye. Suriye'de vurulacaktı. Devam edelim. Şimdi burada da gazete küpürlerini görüyoruz. Suriye'de isyan dalgası durulmuyor. İşte Hama kenti evler içinde. Orta Doğu yanıyor. İran, Libya ve Bahreyn'de hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor. Humus'ta katliam. Onlarca ölü. Şimdi gazete küpürlerinde gördüğümüz gibi tam Peygamberimizin söylediği şekilde içinde bulunduğumuz bu çağda Irak, Suriye, Arabistan başta olmak üzere bölgede karışıklıklar yaşanmakta. Bu da Hazreti Mehdi'nin şu anda hayatta olduğunun delillerinden. Evet. Yani bunları hep sıralıyoruz programlarımızda. Zaten bu da onlardan bir tanesi. Şimdi dediğimiz gibi peygamberimiz zaten bununla ilgili bütün dönemi anlatmış bir şey çizer gibi bütün şekilde bize çok büyük detaylar vermiş. Tabii. Bunu anlıyoruz zaten bundan.
Gerçekten öyle. Şu anda İslam dünyasının içinde bulunduğu durum olağanüstü bir durum. Ve bir mucize gerçekten Peygamber Efendimiz tarif etmiş. Yani bir ülkede olur. İki ülkede tamam yani bakarsın ama bütün İslam ülkelerinde şu anda aynı feveranın Üstad Hazretleri'nin deyimiyle yani ayaklanmaların, kargaşaların bulunması, protestoların çok olağanüstü bir durum ve Peygamber Efendimiz'in tam söylediği gerçekleşiyor şu anda. Çünkü Mısır'da oldu, Bahreyn'de, Yemen'de, Suriye'de, Libya'da yani olmadık İslam ülkesi kalmadı neredeyse Orta Doğu'da evet, şu anda. En yakın artık komşumuza kadar geldi. Irak'ta zaten savaş Suriye'de oldu. Şimdi. Afganistan'da keza. Suriye bizim sınır komşumuz. Ve onda da başladı. Şu ana kadar 900 ölü var yani. Bunlar Müslüman. O da Müslüman, bu da Müslüman sonuçta.
30-40 yıllık liderler devriliyor. Bu da zaten mucizelerden bir tanesi.
Tabii. Yani Peygamber Efendimiz Mısır'daki mübareğin devrilişini ve mübareğin çıkışını Mısır'daki çünkü 2 milyon kişi Tahrir Meydanı'na toplandı.
Evet.
Olağanüstü bir rakam ve orada 40 yıl süren, 30-40 yıl süren diktatörlüğünü halk indirdi.
Evet.
Ve tarif etmiş Peygamber Efendimiz, geniş omuzlu olacak diyor. Mısır diye zikrediyor, onun başındaki melik diyor. Alaca kargaya benzer diyor, hakikaten yüzü kargaya benziyor, geniş omuzlu olacak diyor. Fizikman da tarif etmiş Peygamber Efendimiz, aynı ve yaşanacak olayları da tarif etmiş. Hatta bir detay var, kılıçlarla orada bir müdahale olacağını evet. söyledi Peygamber Maşallah. Efendimiz. Çok olağanüstü bir durum. Orada şeyin devrilmeden evvel direnirken Hüsnü evet. Mübareğin kendi kolluk kuvvetlerinden bir kısmı atların develerin üstünde kılıçlarla halkın arasına girdiler.
Evet.
Ya bu devirde kılıçla halkın arasına girmek nerede görülmüş bir model? Kimisi mesela su sıkıyor bazı güvenlik güçleri. Kimisi İşte ne bileyim göz yaşartıcı şey sıkıyor. Hani veyahut silah kullanılıyor. Hani bambaşka modeller. Kılıçla bir halkın arasına kılıçla girmek bulunduğumuz çağda çok özellikli bir şey, olay.
Yok
ve Peygamber yani. Efendimiz bunu aynen söylemiş ve gerçekten de oluyor. Ve bütün İslam ülkeleri şu anda feveran halinde. Sayın hocamız bunu 2010 yılında kendisine
yönetti. Aslında filmi göstersek mi? Yani çok gözle görmek lazım.
Mısır'ın mı?
Evet.
Mısır'ın filmi. Eğer
var mı hazır?
Hazırlanıyorsa ya da izleyebiliriz. Evet çünkü göz görmesi farklı oluyor gerçekten hadislerle birlikte.
Çünkü kargaya benziyor ama hakikaten karga resmiyle yan yana koyduğunuzda alaca karga birebir aynı yani böyle şey değil. Peygamberimiz özel o kelime seçilmiş. Görmüş çünkü inşallah. Öyle bildiriyor maşallah.
Buyurun söyle.
Mısır'da son dönemde gerçekleşen olaylar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Son günlerde tüm dünyanın gözü Mısır'ın üzerinde. Çünkü Mısır halkı tarihinin en karışık dönemlerinden birini yaşıyor. Çatışmalar tüm hızıyla devam ederken 2 milyon protestocu meydanlara çıktı. Mısır'da yaşanan bu olayların ve 1981'den beri Mısır'ın yönetiminde bulunan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in fiziksel özelliklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde tüm detaylarıyla tarif edilmiş olması ise son derece hayret vericidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında Mısır'da zuhur eden alaca karga. Abbasi Horasan'a ulaştığı zaman şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler alaca karga Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder. Şimdi izlediğiniz resimlerde de çok açık bir biçimde görüldüğü gibi saç yapısı, gözlerinin şekli, bakışları, yüzündeki ifade, burnundaki ve ağız yapısındaki detaylar ile Hüsnü Mübarek'in yüzü belirgin biçimde kargaya benzemektedir. Ayrıca hadiste verilen diğer detaylar da bu tarifi desteklemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsın fitnelerin yaşandığı ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bildirmektedir. Bahsedilen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılı Şubat ayında dünyaya en yakın noktadan geçmiştir. Bu yönüyle hadisin içerisinde bulunduğumuz bu döneme baktığı açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır'da zuhur eden alaca karga benzetmesi Hüsnü Mübarek'e tam olarak uymaktadır. Çökük burunlu. Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar. Çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum'a kaçar. Resimde de görüldüğü gibi Hüsnü Mübarek'in burnunda aynı hadiste tarif edildiği şekilde açıkça fark edilen bir çökme vardır. Kendisine karşı geleni yok eden bir Arabi, karşı geleni yok eden uzun boylu, çok kuvvetli, geniş omuzlu bir Arabi başa geçecek. Bu hadiste bildirilen detayların her biri de yine aynı şekilde tam olarak Hüsnü Mübarek'e uymaktadır. Örneğin Hüsnü Mübarek uzun boylu olmayı Cumhurbaşkanlığı şartlarına ekletmiştir. Kendisi de tıpkı hadiste belirtildiği gibi uzun boyludur. Hadiste belirtilen bir başka özellik ise bu kişinin kendisine karşı geleni yok etmesidir. Nitekim Mübarek devlet başkanı olduğu seneler boyunca halka ve özellikle de Müslümanlara yaptığı zulümlerden ve diktatör yönetiminden dolayı son firavun olarak anılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca bu kişinin bedenen kuvvetli ve geniş omuzlu olduğundan da bahsetmiştir. Gerek askeri geçmişi, gerekse kendisine ait 25 bin kişilik bir ordusu olması sebebiyle zahiren kuvvetli olan Mübarek'in bedenen de kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce aralıksız devam eden fitneler. Henüz bir tarafta sönmeden diğer tarafta alevlenen fitneler görülecek ve semadan bir münadinin emriniz filan nedir şeklindeki nidasına kadar böyle devam edecektir. Fitneler arka arkaya devam eder. Ne zaman bitti denilir, yine de devam eder gider. Mısır'da son dönemde yaşanan olaylar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesinde meydana gelen bu fitnelerden biridir. Kılıçla çatışmaya dönüşen fitneler. Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder. Ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar. Mısır'da yaşanan olaylarda da mübarek taraftarları protestoculara saldırmaya başlamış, bu saldırılarda bıçak ve satır kullanmışlardır. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirdiği gibi. Fitneler ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle sona erecektir. Onunla, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek "Ey insanlar, emriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerine göre fitnelerle dolu bu korku ve şiddet içeren karanlık dönemin ardından Allah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır.
Evet, bakın hakikaten seyredince çok daha net, güzel bir şekilde anlaşılıyor. Birebir yani Peygamberimiz tarif etmiş. Hazreti Mehdi'nin zuhurunun yakın olduğunu gösteriyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu feverandan sonra Hazreti Mehdi başına geçer. Müslümanların manevi önderi, lideri olur ve onları tariki hak ve hakikate sevk eder diyor. Yani doğru yola sevk eder diyor. Mehdi olmadan bunların durulması mümkün değil bu hareketlerin. Yani şimdi o devrildi, sonra ne olacak? Sonra halkı tatmin eden bir şekilde bir yönetim söz konusu olmuyor ki orada. Evet. Yine aynı şekilde bir başka ülkede, bir başka İslam ülkesinde hepsinde devam ediyor. Ve bu şekilde Hazreti Mehdi olmadan oturmayacaktır yerli yerine. Ve her zaman o manevi öndere ihtiyaç duyulacaktır. Çünkü onların isteklerini, Müslümanların isteklerini başka kimse karşılığını veremez.
Karışıklık devam ediyor zaten hepsinde, hiçbirinde böyle onlar gitti de halkın istediği biri geldi diye bir şey yok yani, devam ediyor hepsinde karışıklık.
Gelse de bir şey değişmez.
Değişmez evet.
Yani sonuçta onların yani ancak Hazreti Mehdi'nin barışçıl kişiliğiyle, bakın Mehdiül Dem deniyor kendisine, kan durduran Mehdi. Yani Müslümanlar birbirini öldürüyor orada. Artık kan, yani bırakın başka yerden bir ülkenin gelip işgal etmesini, Afganistan'ı, Irak'ı bombalamasını, 2 milyon insanı mesela sırf Irak'ta şehit etmesini. Müslümanlar birbirini öldürüyor. Suriye'de 900 kişi. Öldüren de Müslüman, ölen de Müslüman. Yani bu kan sevdası, hep metotlar Bir başkası da gelse sadece Mehdi'de ancak bu bitebiliyor. Çünkü kanı durduracak olan Mehdi, çünkü barışçıl kişiliğiyle silahları ortadan kaldıracak. Ve Müslümanları ancak o teskin edip o ihtiyaçlarını o giderebilecek.
Sadece Müslüman alemi için de değil, bütün herkes için barış.
Dünyada.
Herkesin istediği bir olması gerekiyor. Yani hocamız onu açıkladı. Mesela Şiilerin kabul ettiği birini Sünniler kabul etmez. Sünnilerin kabul ettiği birini Şiiler kabul etmez. Hanefilerin kabul ettiği birini Hanbeli kabul etmez. Şafii, Maliki kabul etmez. Sadece Mehdi'de birleşme olabiliyor. Yani Allah'ın kaderi bu şekilde. Herkesin seveceği, herkesin bağlanacağı, bütün Şiilerin, Sünnilerin, Müslümanların, Alevilerin, Caferilerin, Vahabilerin, herkesin, ama Hristiyanlar ve Museviler de ittifak edecekler inşallah sonunda. Öyle birisi inşallah. O da Allah'ın yarattığı kaderdeki Mehdi. Başka türlü olmaz. Yani bir mübarek gider, bir mübarek gelir demişti hocamız.
Tabii.
Bir Kaddafi gider, başka bir Kaddafi gelir. Değişen bir şey olmaz.
Evet, nitekim de öyle göreceğiz. Önümüzdeki yıllar daha da hareketli ve Mehdiyet'in böyle daha da belirgin olduğu yıllar olacağını hocamız söyledi inşallah. Kardeşlerimiz programı ilgili takip ediyor maşallah. Sorular geliyor. Bir tanesini okuyayım. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. 1980'de Mehdi gençlik çağındaydı dediniz. Muhammed Raşit Erol ve Şeyh Ahmet Yasin hocamız şahit dediniz. Ama 1980 Mehdi'nin doğum tarihi değil mi? Veya en fazla 1 yaşında olur Mehdi, yanlış mıyım? Saygılar sevgilerimle Koray Şerif Ağaoğlu. 1980 Hicri 1400 Mehdi'nin doğum tarihi değil. Mehdi'nin Mehdiyet görevini yapmaya başladığı tarih. 1400'de, Hicri 1400'de ona başlıyor Hazreti Mehdi. Kastedilen odur, doğum tarihi daha önceki bir tarih olarak. Hatta bir konuşmasında Şeyh Ahmet Yasin kendi yaşıyla yakın bir yaş olduğunu ifade etmişti. Yani 50'li yaşlara yakın geldiğini. Dolayısıyla 1980'de o genç yaşındayken irşat, tebliğ vazifesine başlıyor. Allah'ın varlığını, birliğini anlatmaya başlıyor. 1980'den Hicri 1400'den kasıt odur Allah'ın izniyle. Ve tabii Ehl-i Sünnet, biraz evvel Hekimoğlu İsmail'i okuduk, 1980'de gençlik yıllarındaydı diyor. Muhammed Raşit Erol Hazretleri de aynı şekilde 1980'de gençlik yıllarındaydı diyor. Dolayısıyla Mehdi'nin vazifeye başlama tarihidir 1980 inşallah.
Evet, peygamberimiz de açıklıyor zaten çok, yani peygamberimizin hadisinde şöyle buyuruyor. İnsanlar diyor 1400 Hicri 1400 yılında, yani 1980 yılında Mehdi'nin etrafında toplanmaya başlayacaklar diyor. Yani doğacak demiyor. Mehdi'nin etrafında toplanmaya başlanılması, tabii genç birisi olduğu takdirde, değil mi? Bir var, zaten var olan birisi, yeni doğmuş birisi olmadığı açık. Zaten o andan itibaren de bütün alametler gerçekleşiyor inşallah. Nitekim Said Nursi Hazretleri de, değil mi, 1400'e işaret ediyor.
Tabii.
Çok sayıda şey, Nazım Kıbrıs Hakkani Hazretleri aynı şekilde, Hadimül Fukara Abdullah Gürbüz Hazretleri, yani yaşayan alimler, geçmiş dönemde İmam Rabbani Hazretleri, hepsinde aynı şekilde işaret var. O döneme ve alametleriyle bildirilmiş. Alametler de gerçekleşti. Hicri 1400'de de Hazreti Mehdi'nin gençlik çağında olduğunu ve faaliyette olduğu anlaşılıyor. Bunun da işaretleri oluyor zaten dünyada. Mesela Darwinizm ve materyalizmin yerle bir olması dünya çapında Hazreti Mehdi'nin bu görevi yerine getirdiğini gösteriyor. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi söylüyor, biraz önce Altı Hocam bahsetti. Tam susturacak diyor. Bilimsel olarak şu anda tam susturmaya gidiyor yani. Yerle bir oldu dünya çapında. Demek ki faaliyette inşallah. Bütün dünyada dinde bir yükseliş var. Devlet adamlarının düzeyinden bakın sanatçılara, sporculara, herkes dindarlaşmaya başladı. Ateistler birer birer dindar olmaya başladılar. Antony Flew, yani en önemlilerini örnek vereyim. 20. yüzyılın en önemli ateistidir. İman etti 2004 yılında. Evrim mevrim yokmuş dedi. Ben de insanlardan özür diliyorum dedi. Ateist olmalarına vesile olduğum için dedi. Francis Crick, İnsan Genom Projesi'nin başında bütün hayatı boyunca ateist, Allah'a iman etti. Sarkozy, Tony Blair her gün Kur'an okuduğunu söylüyor. Müslüman mı olduğunu siz diyorlar. Şimdi bu soruya cevap vermeyeyim diye cevap veriyor. Sol partisi lideriydi, yani hiç dindar değildi. Değil mi? Sol partisinin, işçi partisinin lideriydi aynı zamanda ve başbakanıydı biliyorsunuz. Şu an Müslüman mısın diyorlar, bu soruya cevap vermeyeyim diye cevap veriyor. Hugo Chavez, komünist diktatör, Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa gelecek diye açıklaması var. Dindarlaştı, Allah'a iman etti.
Tony Blair'in baldızı Müslüman oldu bu arada tabii.
Müslüman oldu baldızı, evet. Arnold Schwarzenegger, kime baksanız böyle dindarlık. Bu işte Mehdiyet'in zırh ve gölgesinin bütün dünyayı kapladığının alameti, net alameti Hazreti İsa'nın da hayatta olduğunun. Çünkü onun da demişti hocamız, devlet başkanları düzeyinde, politika, siyasiler düzeyinde bir faaliyeti olacak. Onlar da onun alametleri maşallah.
İsterseniz o kardeşimizin, Koray kardeşimizin sorusuyla ilgili Sayın Rahmetli Büyük Şeyh Muhammed Raşiteroğlu Hazretleri'nin Mehdi 1900, o filmde, şimdi izleyeceğimiz filmde 1975 diyor. Ben baştan onu tahsiye edeyim, düzelteyim. Ahmet Yasin Hazretleri lütfedip haber gönderip onun 1980 olduğunu sonradan tahsiye etti. Orada sehven, yanlışlıkla 1975 olarak zikrettiğini ama 1980 olduğunu hatırladığını, hatta ayını da Ağustos olarak söyleyerek o konuşmadaki geçen yılın 1980 olduğunu ifade etti. İzleyelim inşallah.
Muhammed Raşit Erol Hazretleri'nin yıllarca yanında hizmette bulunmuş olan Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri de Gavs ve Seyda Hazretlerinden kendi kulağıyla işittiği şu sözler aktarmaktadır. Gavs Hazretleri bir sohbetinde, evliya yetiştirme mektepleri olan tarikatlar artık iman kurtarma mektepleri haline geldi. Eskiden insanlar yıllarca gezer, kendilerine şeyh ararlardı. Şimdi ise şeyhler kapı kapı dolaşıp Müslümanları imanlarının kurtulması için çağırıyor ve topluyorlar. Şah-ı Hazne, Ahmet Haznevi, ümmeti Muhammed'in imanını kurtarmaya çalıştı. Yoksa bu zamanda tarikat meselesi diye bir şey olmuyor. Şimdi bir oyalamadır yapıyoruz. Maksat iman kurtarmaktır. Tam hidayet Mehdi aleyhirrahme zamanında olacaktır buyurdu. Gavs Hazretlerine sorulmuş. Efendimiz, bu kadar cezbe ehli, muhabbet ehli, virt ehli vardı. Şimdi hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bu niçin böyle oluyor? Gavs Hazretleri buyurmuş. Evet, artık hidayet kalmamış da ondan. Bizimkisi bu zamanda vallahi bir durumu muhafazadır. Aldatmaca gibi bir şey. Çünkü tam hidayet şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın elindedir. Tam manasıyla hidayeti o yapacak. Biz ise çoluk çocuk nasıl aldatılırsa, eğlendirilirse öyle yapıyoruz.
Çok doğru bir söz. Bu bizzat Gavs Hazretleri'nin kendi sözüdür. Muhammed Raşit Hazretleri'nin bizzatıya ağzından da ben bunu işitmişimdir.
Bu Gavs Hazretleri'nin kendi sözüdür. Şeyh Muhammed Raşit Hazretleri'nin bizzat ağzından da ben bunu işittim.
Bizzat ağzından işitmişimdir. Oğlu Seyyid Feyzettin Hazretleri de şahittir bu olaya. Bu da bilir.
Oğlu Seyyid Feyzettin Hazretleri de şahittir bu olaya.
Gavs Hazretleri'nin ilk çıkan kitabı 80'li senelerde Sohbetler isminde bir kitap vardı. Kendi sohbetlerinde bu geçer. Daha sonra ikinci bir kitap çıkarttılar. Daha sonra şimdiki bahsetmiş olduğumuz Muhammed Raşit Hazretleri'nin Hayatı isminde üçüncü kitabı çıkarttılar. Ve aynı sözler hala içerisinde geçerlidir.
Üç kitap çıkarıldı. Aynı sözler üç kitapta da mevcuttur.
İstanbul'dan hilafetin kalkmasıyla beraber Sultan Vahdettin Han'dan sonra Allah dostlarının elinde çok selahiyetler alındı. Hakiki manadaki irşat ve hidayet Mehdi Aleyhisselam'a tevdi edildi.
Hakiki manadaki irşat ve hidayet Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tevdi edildi.
Fakat bu aradaki zaman mevcut yetişmiş kamil Allah dostlarının ümmeti Muhammed'i muhafaza edip vaktin sahibine yetiştirmek içindir.
Aradaki zaman kamil Allah dostlarının ümmeti Muhammed'i muhafaza edip vaktin sahibine yetiştirmek içindir.
Ve hepimizin yaptığı da budur. Bunu Üstad Bediüzzaman Said Mesih Hazretleri de kendisi söylüyor. Şeyh Abdullah Faiz Dağıstani Hazretleri Sultanımız söylüyor. Özellikle Sultanımız Şeyh Muhammed Nazım Hakkani Hazretleri defalarca ifade ediyor. Mehdi Aleyhisselam'ın hayatta olduğunu şimdi biliyoruz. Ama daha önce gelip yaşamadığından da son derece eminiz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Şu asrımızın içerisinde yaşamış olan müceddidler, gavuslar, kutuplar, ricai gayb dediğimiz evliyaullah haber veriyor hepsine. Özellikle Üstad Bediüzzaman Said Musa Hazretleri zaman ve tarih göstererek benden 100 sene sonra gelecek olan o acip zat diye bahsediyor. Çıkmasının yakın olduğunun alametlerini şimdi tamamıyla yaşıyoruz. Noksansız bir şekilde. Tabii 1975'te daha çocuk dedi. Mehdi Aleyhisselam için genç delikanlı dedi.
Seyyid Muhammed Raşit Erol Hazretleri.
Muhammed Raşit Erol Hazretleri.
Seyyid Muhammed Raşit Erol Hazretleri 1975 yıllarında Hazreti Mehdi Aleyhisselam şu an hayatta ve daha genç delikanlı dedi.
Maşallah. Bütün cemaat bu olaydan haberi vardır.
Bütün cemaatin bu olaydan haberi vardır.
Muhammed Raşid Hazretleri'nin kendisine ben şahidim, kişiler geldiler dediler ki efendim gördüğümüz alametlere göre siz Mehdi Aleyhisselam'sınız. Yanındaydım. Biz Mehdi değiliz. Onun vakti var dedi.
Muhammed Raşid Erol Hazretleri biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam değiliz. Onun vakti var.
Biz de o günleri göremeyeceğiz. Hatta o zaman işte Allah nasip ederse sen görürsün demişti bana.
Muhammed Raşid Erol Hazretleri Ahmet Yasin Hazretlerine sen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görürsün dedi.
Maşallah.
Bunu Muhammed Raşid Hazretleri de söylemiş. Allah nasip ederse en kısa zamanda 10 sene sonra çok umutluyuz. Zuhur edecek çünkü açık açık alenen bütün hazırlıklar tamam. Hizmetler devam ediyor. Maşallah. Neticeye ulaşılmak üzere İttihat-ı İslam'la beraber başa geçip ümmet-i Muhammed'e bir bayram, bir cennet havası yaşatacak.
Evet, Ahmet Yasin hocamız çok net olarak açıklıyor. Tabii sonradan tahsiye etti, oradaki şekli değil. Son söylediği geçerli olarak 1980 yılında Hazreti Mehdi'nin gençlik çağında, delikanlılık çağında olduğunu açık bir şekilde belirtiyor inşallah. Nitekim hadislerden, Büyük İslam alimlerinin açıklamalarından hep bu şekilde olduğu anlaşılıyor. Doğduğu yıl değil, delikanlılık çağı inşallah. Hicri 1400'de faaliyetlerine başlayacağını işaret ediyor. Başlayacağını işaret ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi saat insan icadı bir şey. Yani değil mi? İnsan akıllı bir varlık. Zamanı ölçmek için saat meydana getirmiş değil mi? Saatler hata yapıyor. Çok saat geri kalır, değil mi? İleri gider, durur. Fakat canlılarda biyolojik saat var ve hiç hatasız çalışıyor hayat boyu. Bu çok büyük bir mucize. Bitkilerdeki biyolojik saatle ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim inşallah.
Zamanı ölçebilme yeteneğinin sadece insanlara özgü olduğu düşünülebilir. Ama gerçekte hem bitkiler hem de hayvanlar zamanı ölçme mekanizmasına, yani biyolojik bir saate sahiptirler. Saymakla bitiremeyeceğimiz çeşitlilikteki bitkiler milyonlarca yıldır ne zaman ne yapmaları gerektiğini bilirler. Bunu tohumlarında saklı program sayesinde unutmadan ve yanılmadan uygulamaktadırlar. Her sonbaharda tam da gereken zamanda ağaçların yaprakları dökülür, baharla birlikte ise yapraklar yeniden çıkarlar. Tohumun toprağa atılıp büyümesinden, topraktan alınan suyun dev gibi ağaçların en uç dallarına dağıtılmasına kadar bitkilerin yaptığı her işlem mükemmel bir zamanlamayla gerçekleşmektedir. Bitkiler bazı faaliyetleri için belirli zamanları seçerler. Bunu da güneş ışığındaki değişimlere bağlı olarak yaparlar. İçlerindeki saat güneş ışığına göre kurulduğu için ritmik hareketlerini 24 saat içinde tamamlarlar. Yapılan ritmik hareketler ne kadar sürerse sürsün değişmeyen bir nokta vardır. Bu hareketler her seferinde bitkinin yaşaması ve türünün devamı için hep en uygun zamanlamada gerçekleşir. Ve bu hareketlerin başarıyla tamamlanabilmesi için birçok karmaşık işlemin kusursuz bir şekilde meydana gelmesi gerekir. Örneğin bitkilerin çiçeklenmesi kendiliğinden gerçekleşen olağan bir olay değildir. Çünkü bitkiler polenlerini her zaman yaymazlar. Ayrıca birçok bitkide çiçeklenme yılın belli bir zamanında olur. Çünkü bu zamanlar bitkinin çiçeklenmesi için en uygun dönemlerdir. Bitkilerin bu zaman ayarlamalarını yapan saatleri, güneş ışığının yapraklara düşme süresini de hesaplamaktadır. Her bitkinin biyolojik saati, bu süreyi bitkinin kendi yapısal özelliğine göre hesaplar ve çiçeklenme en uygun zamanda gerçekleşir. Bu şekilde zaman ayarlaması yapan bitkilerden biri de soya fasulyesidir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu bitkilerin ne zaman ekilirlerse ekilsinler, her zaman yılın aynı zamanlarında çiçek açtıkları görülmüştür. Gelincik çiçekleri polenlerini yayma zamanlarını, polen taşıyıcıların en yoğun şekilde dolaştıkları günlere ve saatlere denk getirirler. Yine her bitki için bu günler ve saatler değişir. Ama sonuçta her bitki yaptığı zaman ayarlamasıyla en garantili biçimde polenlerinin yayılmasını sağlamış olur. Mesela gelincik çiçekleri Temmuz'la Ağustos aylarında sabah 5.30'da 10 saatleri arasında polenlerini yayarlar. Bu saat arıların ve diğer böceklerin de beslenmek için dışarıya çıktıkları saatlerdir. Burada bitki kendi özellikleri dışında bir de diğer canlıların özelliklerini en ince ayrıntısına kadar hesaba katmalıdır. Örneğin bitki kendini dölleyecek olan canlıların yuvalarından çıkacakları zamanı, kat edecekleri yolun süresini ve beslenme saatlerini tam olarak bilmelidir. Bu durumda akla şu soru gelecektir. Bütün bu bilgilere sahip olan ve gerekli hesaplamaları yapan, diğer bir canlının özelliklerini analiz eden ve bir bilgisayar merkezini andıran bu saat bitkinin neresindedir? Tüm bunlar kuşkusuz bitkilerin her türlü faaliyetlerinin zamanlamasını belirleyen, dolayısıyla hepsini bilgisi ve denetimi altında bulunduran üstün bir aklın ve gücün delillerini ortaya koymaktadır. Bitkilerdeki biyolojik saat konusu sayısız yaratılış mucizesinden sadece biridir. Sizin için gökten su indiren odur. İçecek ondan, ağaç ondandır ki hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır.
Maşallah, yani çok hayret verici bir şey, bir saat olması, zamanı ölçen. Yani bu nasıl oluyor? Bir DNA'sı var, genetik bilgisi var. Fakat öyle muhteşem bir program var ki bir zamanlama mekanizması yaratılmış. Yani orada alıcılar var, reseptörler var, bir takım faaliyette olan proteinler var. O zaman bitki için geçerli. Yani o mesela o dönüşümlerle, o belirli zaman aralıklarıyla belirli işlevler ortaya çıkıyor. Şimdi bunu o zaman hemen tabii şu yani bir adım sonrasında, değil mi? O zamanı bilen, çünkü dış ortamın nasıl, hangi zamanda ne değişiklikler göstereceğini bilen bir akıl var. O dış ortamdaki o zaman aralığını bitkilerin içinde yarattığı mekanizmalarla devreye sokan aynı akıl. Değil mi? Dış ortamda nasıl bir dönüşüm olacak? Mesela mevsimlerle, günlerle diyelim işte bu dönüşüm. Ama o zaman aralığında belli işlevler olacak şekilde yaratılmış bitkide. O zaman ortak bir akıl, ortak bir güç, ortak bir yaratıcı demektir bu. Allah. Bakın her aşamasında bilim bize mutlaka yaratıcıyı işaret ediyor. Bilimin bir amacı var. Yani bilimin amacı böyle 19. yüzyıldan kalma, işte eski Yunan'dan kalma materyalizmi savunmak değil. Maddeyi ilah kabul eden, maddenin dışında bir yaratıcıyı inkar eden. Bilim bu değil. Bu materyalizm, bu Darwinizm. Bu bitti inşallah. Yani herkes anlasın bunu. Darwinizm bitti. Darwinizm, Marvinizm kalmadı inşallah. Bilimin amacı, bilimi yaratan Allah olduğu için mutlaka yaratıcısının varlığına işaret eder. Yani bir sanatçının eseri gibi. Bir sanatçının eserini düşünelim. Bir tablo, değil mi? İşte bir heykel yapmıştır. O mutlaka onun sanatçısının varlığını ispatlar. Sanat eseri ne kadar güzel bir üstünse sanatçısını o kadar övdürür, değil mi sanatçısını? Allah sonsuz sanatıyla yaratmıştır. Ve Allah'ın yarattıklarına baktığımızda, derin düşündüğümüzde de bu bilimi oluşturuyor. Yani DNA var. DNA'yı kopyalayan mekanizmalar, enzimler, proteinler var. Protein fabrikaları var. Biz bunu incelediğimiz zaman bu genetik bilimini oluşturuyor. E kim yaratmış oluyor genetik bilimini? Allah. Çünkü DNA, Allah DNA'yı yaratmasa, protein fabrikalarını, proteinleri, o enzimleri yaratmasa genetik olmayacağına göre genetiği yaratan Allah olmuş oluyor. Uzaydaki galaksilerin hareketlerini düzenleyen, değil mi? Yıldızlar arası çekim kanunlarını yaratan Allah, kütle çekim kanunlarını, ondan sonra Big Bang'le yoktan var eden Allah. Bunu incelemek astronomiyi, fiziği oluşturuyor. Dolayısıyla astronomiyi, fiziği yaratan Allah inşallah. Bilimin amacı da Allah'ı yüceltmektir. Allah'ı tesbih etmektir. Biz bilimsel delillerle sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanat sahibi, sonsuz güç sahibi bir yaratıcının varlığını yüceltiriz, överiz. Bu işte bilimin amacıdır inşallah.
Evet hocam, hep söylediğimiz gibi bu özellikleri biz tespit ettikçe, bu mükemmellikleri gördükçe aslında yaratılışı daha bir anlayabiliyoruz. Yani bu işte bitkileri, işte doğayı, işte dünyayı, hepsini daha çok bilimle tespit ediyoruz ve o mükemmelliği hep görüyoruz burada. Yani işte bilimi orada kullanmanın ne kadar önemli olduğunu da biz anlıyoruz aslında burada. Bilimi nasıl kullanıyoruz, ne yapmamız gerekiyor, bunu çok iyi görebiliyoruz aslında. Bu özellikle bu bütün işte canlıları, dünyayı, her şeyi görürken daha iyi kavruyoruz aslında bu. Onun için de çok önemli bir şey.
Evet. Tam tersi bir imaj yaratıldı. Yanlış bir imaj. Güya Darwinistler, materyalistler bilim adamı olur. Bilim adamı sadece haşa Allah'a inkar eder. Bilim de Allah'a inkar eder gibi. Bilim Allah'a inkar eder mi? Yani bir sanatçının eseri sanatçının varlığının olmadığını mı ispatlar, olduğunu mu ispatlar? Tabii ki olduğunu ispatlar. Bilimsel bütün delillerde onu yaratanın, yaratıcısının varlığını ispatlıyor. O dönem bitti Allah'a çok şükür. Bilimi kullanmaya kalktılar. Hocamız bir çıktı 1980 yılından itibaren. Çatır çatır ezdi bilimsel delillerle. Çatır çatır ama. Şu an yerle bir. Kimse kafayı kaldırıp da bir şey diyemiyor. Evrimciler evrimi savunamıyor artık. O duruma geldiler. Zaten birer birer hepsi söylüyor. Biz evrime falan inanmıyoruz artık diye. En ünlü ateistler Allah'a iman ediyorlar. Bütün yaratılış atlası, yüz binlercesi bütün Avrupa'ya, Amerika'ya, dünyanın en ünlü üniversitelerine, politikacılarına, sanatçılarına, sporcularına gitti. Medya mensuplarına gitti. Bütün medyaya gitti. Hepsi. Hepsi aklını başına toplamaya başladı maşallah. Yani Darwin'in olmadığını geçersiz herkes anladı.
Geçen gün arkadaşlarımız Fransa'da konferanstalardı. Bir hafta boyunca 12 konferans verdiler maşallah.
Maşallah.
Ondan önce de bir konferans serisi vardı geçen yıl. Ve daha önce 2007 yılında da işte Avrupa'ya doktor hocamın söylediği yaratılış atlasının gitmesi. 2007'de Fransa'da, Fransa şok oldu mesela, başlıklar böyleydi. Fransa tarihin en büyük felaketi. Gazete haberleri bu şekildeydi bakın. Yani kitabın, yaratılış atlasının ne kadar etkili olduğunu gazete haberlerinden ve oradaki gazetecilerin hocamızla gelip görüşme taleplerinden birçok basın toplantısı oldu. Avrupa Konseyi'nde Parlamenter Birliği Başkanı'nın kitabı alıp gösterip bunu üniversitelerde ve resmi yerlerde okutmamalıyız demesinden ayrıca anlıyoruz gücünü ve etkisini. Çünkü Fransa özellikle beşiğidir. Yani materyalizmin ve sosyolojide de ateizmin, bu tip fikir akımlarının öncüsü bir yer kabul edilir. İşte devrimler olur orada biliyorsunuz ve hatta ateist masonluğun da çok etkili olduğu, en etkili oldu çünkü büyük loca oradadır Fransa'da. Dolayısıyla Fransa en çok etkilenen ülkelerin başında geldi. Son geçtiğimiz hafta o konferanstan bahsettim, arkadaşlarımızın gittiği, hocamızı temsilen gidiyor. Orada o konferanslar sırasında 7500 internet sitesinde hocamızın haberi oldu. İşte yaratılış atlasından, etkisinden, hala Fransa'yı, Fransa'nın üçüncü kuşatması bir anlamda olduğu için konferans dizileri, çünkü okullarda oluyor ve birçok şehirde, birçok yerde oluyor. O nedenle ne kadar etkilendiklerini oradan da anlıyoruz. Reuters gibi haber ajansları ve diğer haber ajansları, diğer 7500 internet sitesinde konu ediyorlar. Bakın ne kadar etkisi olmuş ki bu derece bahsini ediyorlar Allah'ın izniyle. Ama tabii bilimsel bir karşılık yok. Sadece ne kadar güçlü bir şekilde ezip geçtiğimizi Allah'ın izniyle, hocamızın bilimsel anlamda Darwinizmi bu şekilde çökerttiğini bol bol güzel anlatıyorlar, anlatsınlar Allah'ın izniyle. Böylece insanlar daha iyi anlamış, görmüş olurlar. O çağ bitti artık. Yani bilim adı altında materyalizm, Darwinizmle insanları aldatma çağı bitti. Hocamız aslan gibi maşallah çıktı delilleriyle. Bütün dünya çapında bakın 300 eseri var sayın hocamızın. Yaklaşık 70 dile tercüme edilmiş durumda. Bu kitaplardan istifade edilerek hazırlanmış 500 tane internet sitesi, artı yabancı dilleri de sayın. 200'ün üstünde belgesel film, 4000'e yakın konferans, belki daha fazladır. Yani ben hesabını da tam şey yapamadım, orada daha bıraktım fazla. Daha fazladır. Çünkü her an her yerde devam ediyor. İşte doktor hocam 2 hafta önce Hong Kong'daydı, Brunei'deydi. İşte bugün şu anda arkadaşlarımız Hollanda'da, dün Danimarka'daydı, geçen hafta Fransa'da. Ve her an her dakika devam ediyor. Bu kadar geniş çaplı bir kültürel ve bilimsel hizmetle Allah'ın izniyle yerle bir oldu Darwinizm inşallah.
Programımızın sonuna geldik galiba. Ben hocalarıma teşekkür ediyorum. Altı hocama, Oktar hocama, arkadaşlarımıza da Nisan, Maya, Sinan'a teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.